Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Teknofilya'dan herkese merhaba. Ahval editörleri Ali Abaday, Evren Dede ile birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Şimdi ilk önce WhatsApp'tan gelen bu yine gizlilik sözleşmesine ilişkin yeni açıklamayla başlayalım istiyorum. WhatsApp anladığımız kadarıyla bu son yaptığı açıklamada kendi blog sitesinde yaptığı bu açıklamayı geri adım atmayacak. Yani bu hani işte insanların işte verilerini mesajlar dahil tabuna bazı verileri diyelim WhatsApp kullananların üçüncü part uygulamalarla paylaşmasına dair bunun en büyük ortağı da ve Facebook zaten şirketin sahibi olan onunla paylaşacağına dair işte bu gizlilik sözleşmesinin bir şekilde ikna edilerek insanların yani kullanıcıların bir nevi eninde sonunda bu sözleşmeyi herkes imza atmak zorunda kalacak olarak yorumlanabilecek bir açıklama yaptı. Daha önce geri adım atmıştı. Daha doğrusu bir erteleme kararı almıştı bu dünya çapında gelen tepkiler nedeniyle. Şimdi bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evren, seninle başlamak istiyorum.
Esasında bu WhatsApp konusunu uzun zamandır bizi takip edenler programımızı biliyor, işliyoruz. Bazen bir yönelme oluyor. WhatsApp'a kızgınlık Facebook'la alakalı. Facebook'un altında olduğu için bir artık trust haline gelmiş Facebook. Her şeyimizi alıyor diye tepkiyle başka uygulamalara signal olmak, birinci signal olmak üzere bir sürü kişi gitti. WhatsApp daha sonraki yaptığı açıklamada tehir ettiğini, Mayıs'a aktardığını zaten söyledi, iptal etmedi. Dolayısıyla bugünkü yaptığı açıklama da WhatsApp'ın yine biz devam edeceğiz. Ben açıklamayı okudum, attığı tweetlere baktım. Şöyle bir şey var, insanları ikna etmeye çalışıyor Facebook söyledikleriyle. Hatta ben de bir tane yayında yaptığımdan bir eleştiri almıştım. Ben WhatsApp'ın çünkü esasında bilgi paylaşmadığını, bu kadar paniğe gerek olmadığını söylemiştim. Hatta sen mi gönderdin bana bir tane YouTube şeyinde bir şey gelmiş tepki ya bu kadar WhatsApp'ı niye koruyorsun gibisinden. Telegram seçmediğiniz müddetçe Telegram bütün yazışmalarınızı görüyor. Sizin her bir yazışmada işaretleyip gizliliği almanız gerekiyor Telegram uygulamasında. WhatsApp'ta böyle bir durum yok. Baştan zaten kriptolu. İki taraf sadece görüyor. Kendileri de göremiyor. Ama Facebook'un bugünkü açıklamasında şunu gördüm. Biraz zihinlere mesaj ikna yoluyla biz sizi şey yapıyoruz demeye getiriyorlar. Takip etmiyoruz. Güvenliğiniz devam ediyor. Kesinlikle o noktada güvenliğinizle ilgili bir sorun yok. Algısı oluşturmaya çalıştığını gördüm bugünkü açıklamasında.
Ben şeyi hatırladım ya, ikna yoluyla deyince direkt aklıma Al Capone geldi. Onun meşhur lafı, birkaç güzel söz ve bir silah sadece birkaç güzel sözden daha ikna edicidir.
ben de şey geldi diyecek aklıma. Ben lisede özel bir okulda okuyordum. Orada bizim bir dersimiz vardı. NLP, beyin programlama yöntemi diyorlar. Orada işte beyni yönlendirilerek işte atıyorum kötü alışkanlıklar ya da bir trafik kazası geçirdin diyelim. Trajik bir trafik kazası ve her arabaya binişinde korkuyorsun. O sana işte onu hatırlatıyor falan. Bunları beynin işte o belli noktalarına değinerek silebiliyor hafızadan. Ya da yapmak istediğin bir şey var ama bir türlü bir şekilde beynin içindeki o algoritma sana engel alıyor. Bunu da işte bir nevi ikna yoluyla bu yöntemle senin o işte yapamadığın şeyleri yapmana olanak sağlayan bir yöntem. Benim de aklıma bu NLP geldi direkt WhatsApp'ın bu son açıklaması sonrası.
WhatsApp'tan giden gitti. Çoğu kişi gitti. Türkiye'de
ama,
özellikle.
Ama ne oldu biliyor musun? Bugün Almanya'da bakıyorum. Bu Social Networking Charts'a. Önceden bu olay patladığında işte Telegram, ondan sonra Signal üst sıralara çıkmıştı. Şimdi baktım bir numarada WhatsApp.
Ya ben tekrar bu olay çıktığında işte Signal'e, Telegram'a geçen arkadaşlarla tekrardan WhatsApp'ta konuşmaya başladım. Çünkü insanlar hani bir zaman tepki koydu, geri döndü. Yani çok bir şey olmadı. Evet, herkes de şu an hani işin garibi. Eskiden bizde sadece WhatsApp varken şu an bütün sosyal medya uygulamalarına sahibiz.
Ve artık takip edemiyoruz. Nereden ne mesaj geldi?
İşte yok Signal'den atmış, yok o Telegram'dan atmış, yok o WhatsApp'tan atmış. Hani ama Evren'in dediği doğru. Hani Telegram sen hani yap onay ver, hani o gizliliği almadığın sürece her türlü bilgini alıyor. Bak en fazla bilgiyi alan da şey bu arada Facebook'un Messenger'ı. O acayip data.
O zaten ayrı bir şey. Messenger zaten Facebook'la birlikte ekstra bir sürü olanak da sunuyor. Mesajlaşma, telefonla görüntülü, sesli görüntülü konuşma. Messenger'ın pozisyonu çok farklı. Viber var mesela. Kimse Viber'dan bahsetmiyor. Viber'da da aynı şekilde kriptolu mesajlaşma özelliği var. İlk başta tamam.
Viber. Hiç
ilk başta açıktı Viber. Sonra şu anki yapısı Viber'ın Telegram ayarında, hatta Telegram'dan bir tık belki güvenlik konusunda üste çıkmış olabilir. Kriptolu yazışmaları var kendi arasında. Fakat Viber'ın mesela çok aktif, sadece yazışmayla kalmıyor sosyal uygulamalar, bu tür mesajlaşma uygulamaları. Kendilerini geliştiriyorlar. Sayfalar var içeride, küçük esnafın mal satabileceği kendi sayfalarını açabiliyor. Haber siteleri orada, mesaj sayfaları açabiliyor. Bir sürü enteresan o uygulamanın içine ekledikleri var.
Çin'de Dünya Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde bugünkü maçta kim hani alır? Öyle yarışmaları var. Hani işte ödül veriyor sonunda bir maç.
Viber'da diyorsun değil mi?
Evet, Viber'da.
Ya yani Viber'ın mesela böyle bir şey var. Şu anda hiç böyle kafanızı ağrıtmayan, anladığım kadarıyla ben kullanıyorum şimdi, hepsini yükledik mecburen herkesle irtibat için. En rahatı hala benim yani alıştığım ve rahat olanı, reklam bir şey olmadığı müddetçe WhatsApp gibi duruyor. Signal de çok iyi, fakat Signal'in biraz kaydetme, silme, kim gördü mesajları, o kısımları biraz hala WhatsApp'la aynı olmadığı için biraz daha zor geliyor bana. Bu ikisini ağırlıklı kullanıldığını düşünüyorum. WhatsApp'ın da Facebook'un politikası çerçevesinde ikna yoluna götürüp Mayıs ayına kadar ikinci bir böyle bir protesto olmasın diye çaba sarf edeceklerini görebiliriz, değerlendirebiliriz bunu. Tabii başarılı olurlar mı bilmiyoruz, göreceğiz.
Giden gitti. Hani Signal'e herkes geçti, sırada Signal bir çöktü yaklaşık bir güne yakın. Yani şimdi bu kampanya öncesi işte bundan sonra WhatsApp kullanamazsınız, kabul etmezsiniz dedikleri olduğu gün sizce Signal bir ya da iki gün çöker mi?
Çöker
tabii. Yine çöker.
Kaldıramazlar.
Yine çöker. Ama çöker, bence biraz daha...
WhatsApp'a döneceksen de kabul etmek zorunda kalacaksın. Kabul biraz ettim, niye o zaman Signal'e gidersin?
Biraz daha antrenmanlılar ama bence şu anda. O yüzden belki biraz daha hazırlıklı olabilirler.
Ya telefonunuzda herhangi bir uygulamayı yüklediğiniz anda zaten %90'ını oradaki o yetkilerin veriyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir diyelim haber sitesinin, herhangi bir haber uygulamasını yüklediniz, haber ajansının uygulamasını yüklediniz veyahut da herhangi bir bilgisayardaki oynanan bir oyunun cep telefonundaki uygulamasını yüklediniz. Ya bir, hakikaten yani bütün bu verilerinizi daha baştan uygulamayı yüklerken kabul edip onlara hepsini veriyorsunuz.
Evet, yani bu işin açma yolu. Yani iPhone telefonu açmak için zaten baştan kabul ediyorsun. Öbür türlü açamıyorsun telefonu.
Aynen. Yani kaçma yolu bu tür bilgilerde pek yok. İsteyen bu tür bilgilerini çok kıymetli gören olduğu gibi telefonu bırakacak. Hiç telefonla uğraşmayacak. Anca o zaman kurtulabilir. Onun dışında telefonu olduktan sonra bu yerinizi, lokasyonunuzu saklayabilmeniz, hani VPN kullanıyorlar şu bu ama yine telefonun kendisi o lokasyonunuzu biliyor. Dolayısıyla hiç internete girmeseniz bile telefon hattınız varsa yine lokasyonunuz belli oluyor. Yani bu tür şeyleri teknolojinin olduğu yerde çok abartı bir çaba olarak görüyorum. Fakat Facebook'un veya WhatsApp'ın haklı olduğu anlamına da gelmiyor bu tabii ki.
Haklı değiller ama şey de var, hani herkesin böyle bir sanki çok böyle gizli şeyleri var da her şey ortaya çıkacak, onu bütün dünya görecek tepkisi de beni çok güldürüyor. Yani işte arkadaşlarım diyor ki abi işte çok gizli, her şeyimizi görecekmiş, konuşmalarımızı işte yazış. Ya sen ne konuşabiliriz, hani ne kadar gizli bir şey konuşabiliriz? Hani en fazla şeydir abi, bu akşam içmeye gideceğiz diyoruz da başka nereye, yani en fazla gideceğin barı değiştirirsin ya da bir striptiz kulübe giderse falan, o kadar hani
kimden... Ama ben şöyle düşünüyorum biraz. Mesela evet, bugün belki bir titremiz yani sadece bir gazeteci ya da işte bir politikayla pek içli dışlı olmayabiliriz ama hiç belli olmuyor. Bakıyorsun işte daha önce gazeteci olmuş, Türkiye'de de çok örneği var. Sonra milletvekili olmuş insanlar var mesela. Şimdi bazen öyle çok sana mahrem gelmeyen ya da çok böyle özel, çok da kimseyi aman bana ne dediğin bir özel bir ilişkin vardır. Orada belki bir özel nü fotoğraf paylaşıyorsundur. Sonra milletvekili olduğunda bunu bir karşına koyabilirler belki.
Yani sen zaten öyle bitmiştir o. Yani sen milletvekili olma, onu paylaşmış gitmiş birine. Hani o kişi de ifşa edebilir. O bambaşka bir durum. Ama mesela ben şey hatırlıyorum. Obama 2008'de başkan seçildiğinde herkes şeyi soruyordu. BlackBerry'si vardı. O sürekli BlackBerry'den tweetler falan da atıyordu. Hani o çok teknolojikti. Bunun güvenlik açığı olur mu? Ne olur diye çok tartışılmıştı Amerika'da. Ve NSA şey yapmıştı. Ona özel bir BlackBerry yapmış. Yani adam demiş ki başkan olsam da bırakmayacağım. Onun şey yapmışlar. BlackBerry'nin bazı şeyleri okuyamayacağı, ona özel bir BlackBerry cihaz tasarlanmıştı. Obama'ya özgü. Yani bazı hani politikacı olur mu falan. Mesela şimdi Türkiye'de de var. Kriptolu TÜBİTAK'ın hazırladığı özel kriptolu telefonlarla konuşuyor devletin üst kademesi. Hani ona göre bazı hikayeler var. Ama senin dediğin öncesinde, hani öncesinde attığı tweetle de alakalı olabilir. Birine yazdığında hani o hangi uygulamayı kullandığınla alakalı değil. İşte kimi futbolcularda filan da görüyoruz. Emre Mor'da çok görmüştük bir ara. İfşalar. Yani olur o. Milletvekili evet, evet. O işin hiç girmeyeceksin zaten.
Burada şu, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Tepki belki de bizim gizlilikle ilgili, yani saklayacak neyin var meselesi değil de paraya çevrilmesi kısmı Ali. Yani şöyle bak. Mesela Facebook yalan haberleri çalışıyor. Bütün Yunanistan'da da bir şirket var. O şirket gazetelerde çıkan yalan haberleri bildiriyor Facebook'a ve Facebook o yalan haberleri kapatıyor. Şimdi veyahut da Facebook senin bilgini alıyor. Nedir? Senin kimliğini, telefon rehberini, efendim neleri aldığını da bir söyleyelim, adresini, ileriki boyutta Messenger'da mesela senin kan grubun veya doğum tarihin, girdiğin bütün bilgileri alıyor, eşini vesaire. Şimdi bilgiyi almak ayrı şey, senin üzerinden o bilgiyi satıp para kazanmak ayrı şey. Yani bence insanların tepki gösterdiği, hepimizin, yani siz dahil hepimizin kızdığı nokta şu biraz da. Facebook bunu paraya çeviriyor. Yani nasıl başarıyor? Başkaları yapamıyor ama Facebook bunu işte paraya çeviriyor. Ve biz bilgilerimizin alınıp paraya çevrilmesi kısmında sırtımızdan bu konuda rahatsızlık bence ciddi şekilde var. Yoksa
öncekinde söyledim. Yani
sakladığı bir kimsenin bir şey olmayabilir.
Şeyler var bak, kendi datanı saklayıp kendi datanı satabileceğin uygulamalar var.
Ama yani burada o uygulamalar paralı. Mesela paralı ve parasız farkı da buradan kaynaklanıyor. Niye parasız uygulamalar? Çünkü sizin işte bu bilgilerinizi alıp onlar paraya çeviriyor. Bunun karşılığında size bu uygulamayı bedava veriyorlar. Çünkü ne kadar çok insan girerse o kadar çok data toplamış oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar bir bütün. Bir bütün. Ama insanların tepkisi de ben o olduğunu düşünüyorum. Mesela WhatsApp şöyle bir ikileme düşer. Bir, paralı bir alternatif bize sunar. Paralı abone ol. Hiçbir bilgin hiçbir yerde kesinlikle paylaşılmasın. İki, parasız şu bilgiler. İşte bu tür şey sunmayıp zorunluluk getirdiği zaman, yani illa senin bilgini alacağım ben, rahatsızlık oradan geliyor. Çünkü zorunlusun sen ve senin sırtından para kazanıyor. Bu sadece Facebook için değil, hepsi için geçerli. Şeyde bile öyle değil mi yani? Haber meselesinde bile Facebook, Avustralya'da da oldu veya kendisi bütün dünyadaki ülkelerde anlaşma yapıyor. Hep para ödüyor Facebook'ta bir yerlere ve para alıyor. Yani bir ticarethane Facebook esasında. Ve biz bedava yararlandığımızı düşündüğümüz bir şeyde kendimizi satıyoruz. Kendi bilgilerimizi satıyoruz Facebook'a.
Bir şey bedava değil. İlla ki.
Ya, o yüzden de tepki bence biraz da gizlilik noktasında, yani gittiğim yeri falan biliyor değil. O para kazanma kısmı insanları kızdırıyor.
Tamam da bir taraftan şu da var. Sen birinizin arka taraftan benim kendim sesim geliyordu. Neyse.
Şey açık galiba. Senin bilgisayar mı açık speaker Evren?
Şu an ses mi geliyor?
Senin şeyin kulaklık yok galiba, o yüzden dışarı geldiği için ses yankı yapıyor. Ama önemli değil. Mikrofonu kapatırsam şey olur, sıkıntı kalkar.
Canlı yayın kazaları. İşte
şu an kapatıyorum. Düzeliyor mu? Şu an kapatıyorum. Düzeliyor mu?
Evet.
Artık bizde de canlı yayın kazaları var. Çok havalı bir şey bu ya. Ya ben şunu diyeceğim. Mesela üçümüz ayrı ülkelerde oturuyoruz Avrupa'da. Tam biz hani WhatsApp'tan birlikte yazışmıyoruz ama hani WhatsApp'tan yazışıp WhatsApp'tan birbirimizi arayıp bir sürü şey yapabiliyoruz. Bu durumda WhatsApp'ın da hani para bedava yapıyorsa bir şey istemesi var. Hani öbür türlü de ne olacak? Hani paralı dediği gibi Evren'in olacak. Şimdi sen bir tarafta bir uygulama olsa dese ki ayda işte 5 dolar, 5 euro, işte 5 TL vereceğim. Hiçbir verini almayacağız. Parayla bu işi yapıyoruz. Öbür tarafta WhatsApp bedava yapacağız ama bilgilerinden biz para kazanıyoruz dese millet bedava olanı seçecek.
Şeye geçelim. Bu Facebook'un Avustralya'daki kavga mevzusuna. Şimdi şöyle, bu kavganın çıkış nedeni aslında Google'da var işin içinde. Avustralya hükümetinin işte Google ve Facebook'u haber yayıncılarına içeriklerini paylaşım konusunda işte ödeme yapmaya zorlayacak bir şeye, yasa tasarısına tabi tutmasıyla başladı. Daha sonra da işte dün gördük, bugün de işte birçok dünya genelinde birçok haber sitesinde yaygın olarak haberleştirildi. Facebook 18 Şubat itibarıyla ülkedeki, yani Avustralya'daki kullanıcıların haber paylaşımını ve görüntülemesini yasakladı. Yani bu çok ağır ve ciddi bir karar.
Dünyada kimse Avustralya medyasının haberlerini de Facebook'tan okuyamıyor.
Yani çok ağır bir şey.
Yayıncıların haberlerini sen Facebook'ta göremiyorsun da.
Yani, sizce Facebook burada haklı mı?
Bence değil. Yani neden dolayı? Şimdi ben haberci olarak devlet benim para kazanmamı sağlayacak bir yasa tasarısı yapıyorsa ben bunu desteklerim yani. Sonuçta Facebook ya da Google gibi platformlar. Bu arada Google böyle bir adım atmadı değil mi? Yani
Google
Facebook
böyle bir şey yaptı.
Facebook benzeri.
Anlaşma yaptı Google'da, onların platformu Facebook gibi bir o platformu yok onların zaten. Facebook'un durumu çok farklı.
Şöyle bir şey oldu. Google bu şöyle bir şey diyor. Ülkedeki yayıncılar sizin paylaştığınız haberlerden para kazanmadı. Siz bize işte paylaşılan haberlere göre para ödeyeceksiniz dendi. Bunun yani üzerinde iki tarafta dedi ki yani biz buna gitmeyiz. Bunun yerine hani haberleri göstermeyiz, okutmayız gibi bir şey dediler. O sırada işte Murdoch'un sahibi olduğu News Corp'la Google anlaşma yaptı. Bir havuzda para toplanacak. O havuzda toplanan para Avustralyalı yayıncılara dağıtılacak. Bu arada Murdoch da Avustralyalı. Hani İngiltere'de falan çok bilinir de esasında Avustralyalı.
Bu çok ilginç bir bilgiymiş. Ben bilmiyordum mesela.
Facebook tek başına kalınca o da dedi ki ben hani böyle bir durumda zorunlulukta o zaman kesiyorum. Hani yasada tasarı yasalaşmadı da. Ben bunda haberleri kesiyorum. Avustralya'dakiler hani haberleri göremeyecekler. Dünyada Avustralya'daki haberleri göremeyecekler. Şimdi sen bir yayıncı olarak belki hükümetin dediği şeyi kabul edersin ama şu da var. İyi bir para kazanmışlar geçen sene yayıncılarda işte bu Facebook'ta haberlerinin görünmesi üzerinden. Şimdi o elde ettikleri geliri de gidiyor. Bir de Facebook şunu kullanıyor. Yani tamam senin Avustralya'daki kişiler haberleri göremiyor ama esas dünya senden haber alamıyor. Ve bunun üzerine hükümetten işte bir bakan da Mark Zuckerberg'le görüşmüş, yapıcı bir şekilde ele alıyor. Yani Facebook dişini geçirebileceğini düşündüğü ülkelere sert hamle yapıyor ama mesela Türkiye büyüyen bir pazarda temsilci göndermek zorunda kaldığını kabul etti. Veya işte Fransa'da belli yayıncılara okunma üzerine para vermesini, çünkü Avrupa Birliği Fransa orada gücünü dişini geçiremeyeceğini bildiği için kabul etti. Ama Avustralya'da dişimi geçirebilirim gibi görüyor. Ve bu yüzden çok sert bir yapıya gidebiliyor. Hani az önce
bu arada dijitaldeki bu hani reklam pastasını da hani rakamlarla vereyim. Her 100 dolardan 53'ü Google'a gidiyormuş. 28'i Facebook'a. Geri kalan 19 dolar da diğer sosyal medya platformlar arasında paylaşılıyormuş. Öyle bir bilgi var Avustralya için.
Yani Sonuçta bence Facebook bir şirket olarak işte artık hani ben artık kime dişimi geçiriyorsam ona sert bir uygulama yaparım. Yapamayacaksam kabul ederim hani politikasına gelmiş. Çünkü aynısını Fransa'da yapmadı. Fransa'da anlaşmaya da gitti Yayıncılar Birliği ile. Hani okunmaları
WhatsApp da mesela Avrupa Birliği ile yapmadı. Avrupa Birliği dışında yapmaya çalışıyor.
Yani o işte şey pazar payına da bakıyor. Pazar payında ben burada kâr eder miyim, zarar eder miyim? Ben bu işten çok kâr etmiyorum zaten. Hani bunu şu an yaptım öbür türlü zaten hiçbir şey elde etmeyeceğim. O zaman sert gideyim diyor. Yani Facebook'un hikayesi bu. Hani bunu herkese yapamaz işte Facebook. İşte bugün Avustralya'ya yaptı, yarın Türkiye'ye yapar, öbür gün Avrupa'ya, Amerika'ya. Öyle işlemez.
Şimdi Facebook'un hakkı veriyorum sana. Fakat şurada şunu eklemek istiyorum Ali. Facebook'un ne yaptığını bir koymuyoruz ortaya. Yani biz de gazeteciyiz ve ne yaptığını ve bizim ne kazanç elde ettiğimizi söylemiyoruz. Şöyle bir durum var. Haber siteleri bir kişinin 40 tane haber sitesine her gün ayrı ayrı web adresine girmesi arkadaş mümkün değil. Bir okurun. Zaten çalışıyor bu insan. Emek sarf ediyor bütün gün. Yorgun argın evine geliyor veya üniversiteye gidiyor veya okuyor ve bu insanın girecek de bir haber sitesine de o haber sitesinin içinde gezecek de haberlere bakacak da ve akıyor. 24 saatte o haber sitesi büyük bir haber sitesi ise akıyor.
Bu önemli bir yere değindim bu arada. İşte hani sen dedin ya bir kişi bütün haber sitelerini tek tek tarayamaz. İşte mesela biz ne yapıyoruz? Google News kullanıyoruz. Avustralya'da da News Showcase diye bir bu tarz. Hani bütün hepsinin toplandığı bir platform varmış senin dediğin gibi.
Var belki bir sürü hani, var. Mesela Bundle diye bir uygulama var. Google News var. Bir sürü uygulamalar var. Fakat şöyle bir şey var. Yine bir uygulama var. Yine haber meraklısı o uygulamaya girecek. O uygulama girip tarayacak. Özetleri görecek. Mesela Google News'ta, Google Haberler'de ben istediğim çoğu haberi göremiyorum. Aradığım haberi neden? Çünkü algoritması en çok okunan hangisi ise onu çıkarıyor veya benim bölgeme yakın olan bir haber varsa onu çıkarıyor. Halbuki ben bunlarla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim başka bir konu ve bulamıyorum Google Haberler'de, Google News'ta. Dolayısıyla yapay zekaların eline kalan bu tür bir durumda haber sitelerini 20 tane, 40 tane takip edeceksin. Ya bugün Türkiye'deki haber sitelerine girin, o kadar karışık ki kendi aradığınızı kendiniz bulamazsınız yani. İnanılmaz çorba haline dönmüş durumda. Yani ben isim vermek istemiyorum. Herhangi birine girin. Büyük haber, ahval dahildir buna. Karman çorman bulamıyorsun haberleri içerisinde. Kayıyor gidiyor. Bir yazar iki gün önce bir şey koymuş. Kendin bulamıyorsun. Şimdi dolayısıyla Facebook bak nerede öne çıkıyor arkadaşlar. Facebook size ne sunuyor? Hem arkadaşlarına konuşabileceğin bir platform. Hem arkadaşlarının çiçek, böcek, doğum günü etkinliklerininle uğraştığım bir platform. O yüzden de zaten bugün Türkiye dahil en çok hala takipçisi olan, en çok etkileşim alan site dünyada Facebook uygulama olarak. Ve şimdi Twitter oraya gelemedi veya bir başka uygulama Facebook'u hala yakalayamadı. Başarısı burada. Ne yapıyor adam? Küçük esnafın da reklam verebildiği, küçük esnafın da kendini gösterebildiği, herkesin bir anda ünlü olabildiği ve arkadaş çevresinde o yapay zeka görüyor ve hemen sen diyelim birisiyle gittin bugün buluştun, tamam mı? Burada olan bir olayı kısa anlatayım. Bizim burada yaşlı 72 yaşında bir psikiyatristimiz var. Onunla birlikte bir yere gittik biz burada. Bir Alevilerin olduğu bir etkinliğe katılmıştık. Bundan 4 sene önce evine dönüyor. Döndükten sonra orada tanıştıklarından bir tanesini Facebook ona öneriyor arkadaş olarak. O kadar etkilenmiş ki o bundan. Nereden biliyor diyor Facebook onunla benim konuştuğumu. Dedim psikiyatrist kendisi. Dedim hayır bilmiyor. Senin cep telefonunda var mı Facebook uygulaması? Var. Tamam. Senin gittiğin o bölgenin Alevilerin yaşadığı Alevilerin bir yeri olduğunu biliyor mu? Biliyor ve oraya aynı anda büyük ihtimalle senin telefonun gibi o diğer arkadaşın da telefonunda Facebook uygulaması vardı. Siz ikiniz yan yana 2 saat oturduğunuz için sinyal zaten otomatikman gidiyor. Diyor ki bunlar yan yana duruyorlar, ben bunlara birbirini önereyim. Çünkü o yetkiyi vermişsin sen Facebook'a. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Facebook uygulamasının avantajı şu. Haber siteleri büyük paralar kazanıyor Facebook üzerinden. Facebook ödemiyor. Bakın ne yapıyor? Facebook sayfa açmana izin veriyor. Grup değil, sayfa açmana izin veriyor gazeteler ve haber sitelerine. O sayfaya like yapabiliyorsunuz. Yani siz zorla birisini katamıyorsunuz oraya. Diyelim 30 bin, 40 bin, 100 bin beğeni aldı bir sayfa, haber sitesi. Facebook yapay zekası, algoritması o 100 bin kişinin %10'una gösterirse bir haberi, tek bir haberi. O an öyle bir hit geliyor ki sitenize ve parayı da Google'un ads'lerinden, Google reklamından kazanıyor o haber sitesi.
Yani bu Türkiye'de arada bununla bugün alakalı da veri var. Bu Avustralya'dan kesildi ya, haber paylaşamıyor mesela.
Söyle lütfen onu. Tam
%20 tık düşmüş. Yani
işte bir oran. Yani bugün haber sitelerinin ana hit kaynağı hala ve hala Facebook'tur. Yüksek sayfa beğenisi varsa diyelim herhangi bir haber sitesinin, BBC'nin var 1 milyon küsur, dışarıdan söyleyeyim. Şimdi onun %10'una gösterse tek bir haberi, ki siz o haber sitesi mavi tıklıysa Facebook'ta daha da fazla algoritma, yapay zeka onun haberlerini gösteriyor. İnanılmaz şekilde sitenize hit alıyorsunuz ve Google Ads, Google reklamları göstererek siz Google AdSense üzerinden çok büyük paralar gelir elde ediyor haber siteleri ve bağımsız.
O değil. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Günübirlik sayfayı kiralayacaksan veya sayfaya özel reklam alacaksan Google'daki analytics verilerin arttığı için isteyeceğin ücreti de arttırabiliyorsun.
Bu arada çok doğru.
Bu bizim şu an yayını izleyen Sinan Kargı'nın iki şeyi var. Onunla ilgili hızlıca araya girmek istiyorum eğer uygunsa.
Bu arada yayınımız unlisted, canlıyız ama bir teknik arızadan dolayı sadece bu linki görenlerin ulaşabildiği bir yayın şu anda. Yarın tekrar YouTube'da kanalımız olacak, oradan takip edebilirler zaten.
O YouTube'dakinin de altına eğer soru atarlarsa onları da cevaplarız gelecek yayın. Bunu da buradan evet söyleyeyim. Birincisi evet, ülkeler gitti, işte şirketlere kalacak, biz onu uluslararası ilişkiler dersinde yıllar önce de konuşuyorduk. Bir yapı kendi kendini kolay kolay bitirmez. Bitirmemek için de çok uğraşır. Mesela şu an Avrupa Birliği'nin bu şirketlere kestiği büyük cezalar, daha büyüklerini de keseriz, bu uygulamaları düzel filan demesi ülkelerin kolay kolay bitmeyeceğinin bir göstergesi. Onun dışında blockchain protokolünü medya şirketlerine karşı uygulamak pek mümkün değil. Çünkü blockchain sistemi esasında verilerin güvenli bir şekilde tutulması ve bir merkezin hacklenmesi halinde dahi kaybolmaması üzerine çıkarılmış. Yani temeldeki blockchain'in Bitcoin'le başlayan mantığı şu: para sadece bankada. Bankanın genel merkezinde veya bankanın verilerinde bir sorun olduğu zaman senin borçlarınla ilgili o veri tek orada olduğu için bir farklılaşma yaşayabiliyor. Hani o şeyin sonunda vardır, Fight Club'ın sonunda, işte büyük bankaların, finans kurumlarının binalarını havaya uçururlar, herkesin borcunu sildik diye. Onun gibi yani bir merkezde bir veri var, orada mesela bir farklılık oluyor, bir sorun oluyor, sana borçlusun dediklerinde onu düzeltme ihtimalin çok zor. Veya işte kayıtlarının değiştirilmesi, yok olması. Blockchain'de çok farklı kişiler o programı indirmiş, aynı veriyi tuttuğu için %50'den bir fazla kişi aynı sisteme girip verileri değiştirmediği sürece o veriler hep sabit kalıyor ve kimse üzerinde oynama yapamıyor. Ya bunu farklı şirketler geliştiriyor ama medya şirketlerine karşı bunu alternatif anlamda kullanamazsın. Çünkü yapısal olarak öyle bir şey mümkün değil. Esasında sosyal medyaya karşı, yani sosyal medya kötü bir şey de yapmıyor. Senin haberlerinin daha geniş kesimlerde, daha geniş kişiler tarafından okunmasını da sağlıyor. Bunun da önünü açıyor. Sadece işte burada sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla geleneksel medyanın para kaybetmeye başlaması ve bu geleneksel medyanın o kaybettiği parayı bir yerden bulması hikayesi var. Yani bunun tartışmaları esasında bu yıllardır, yani yıllardır dediğim de bir 10 yılla yakındır, 10 yıldan da fazladır, bütün medya kurumlarında olan bir şey. Contingency deniyordu o zaman. İşte
filmde var. Filmde var o isimde.
Öyle, değil mi? İşte şey gibi, işte sosyal medyayla basılı medyanın bir araya nasıl gelebileceğine uğraştılar. İşte o yeni binalar düzenlendi, işte köprüler dendi, sosyal medya bir tarafta, kağıt bir tarafta, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunun bir şeyini bulamadılar çünkü yani bir araya gelemiyordu. Ama sonuç olarak sosyal medya şirketlerinin de artısı şu, normalde senin çok daha az kişinin göreceği, yani büyük ulusal medya değilsen haberlerini gösteriyor. Ayrıca yurt dışında da işte bu internet medyasının çıkması, sosyal medya sayesinde yurt dışında da okunurluklarını arttırıyor. Ama işte bu paranın, hani sen haber yapıyorsun, öbürü senin haberini gösteriyor, para kazanıyor. Sen haberi yapmışsın, sen de bir para kazanmak istiyorsun. Onun hikayeleri var biraz da bu işlerde. Ama blockchain...
Şeyin Facebook gösterdiği zaman bir haber sitesinin reklam değil burada. Şöyle bir bildiğim için netleştirmek istiyorum. Facebook'ta haber siteleri reklam veriyor. Haber sitelerin kendileri. 5-6 tane sebep için reklam verebiliyorsun. Bir, sadece haber siteleri değil ama burada Avustralya örneğinden yola çıktığımız için söylüyoruz. Bir, beğeni arttırmak için, yani sitenin Facebook'ta açtığın sayfasının daha fazla takipçisi, ki takipçi dediğimiz orada beğeni ve takip diye ikiye ayırıyor Facebook bunu. İlla beğenmek zorunda değil birisi bir haber sitesini ama takip edebiliyor. Her halükarda hem beğenip hem takip de edebiliyor. Bir, bunun için sen reklam verebilirsin diyor Facebook'a. Sana diyor daha fazla insan getirebilirim. İki, ülkeyi seçiyorsun vesaire ve bir haberini, spesifik bir haberini Facebook'ta reklam verebiliyorsun. Diyorsun ki sayfamın sadece takipçilerine göster. Çünkü diyelim 50 bin takipçin var senin. Ve o 50 binde yapay zekası sadece 3 binine veya 10 binine gösteriyor veya 15 binine. Sen para veriyorsun, yine yüksek rakamlar değildir. Facebook'ta çok ucuz bunlar. Veriyorsun reklam veyahut da sen bir videonu veya fotoğrafının haber siteleri reklamını verebiliyor. Ama senin Facebook'tan bir kazancın olmuyor sayfa olarak. Burada ikiye bölünüyor. Videolarda Facebook tıpkı YouTube'un aynısını yaptı ve büyük paralar kazanabiliyorsun. Oraya yüklediğin videolarda reklam hakkı vardır. Belirli bir müracaatı var Facebook'un. Biraz YouTube'dan daha farklı ve zor. Fakat sayfalar, mesela dikkat ettiniz mi? Sizde de Facebook'ta önünüze yemekle ilgili bir sürü videolar gelir. Arada reklamlar çıkar. Özellikle Facebook daha çok sosyal medyada yemek vesaire şeyler de koyduğu için önümüze gelir. Oradaki o reklamlar aynı YouTube'daki gelir mantığıyla videoyu üreticisiyle, videoyu yapana paylaşılır ve geri kalan da Facebook kazanıyor. Dolayısıyla haber siteleri video dışında reklam kendileri veriyorlar ama reklam parası kazanamıyorlar haberlerine. Peki niye Facebook'un bir avantajı var? Ali'nin demin söylediği %20 var ya, o hit oranı. Çok büyük bir rakam ki %20 az bile. Yani bazı haber sitelerinde...
Bu ilk, hani daha yeni başladı bu yasak.
Avustralya'da dünkü olaydan...
Evet. Önümüzdeki haftalarda belki yüksek olacak.
Şimdi ortalamasını söyleyeyim ben, bizdeki verilerden veya bir sürü yer... %30 ile %35 arasında bazı haber sitelerinin hitleri bazı günler Facebook'tan gelir. Girdi diyelim sitenize, Ali Abaday'ın söylediği çok önemli. Bir, Google Analytics'iniz yükselir. Yükseldiği zaman özel reklam alırken bak bana bu kadar insan okuyor beni diye fiyatınızı yükseltme avantajı kazanırsınız. İki, Google'un reklamlarıyla, yani Google AdSense'i varsa, ki bütün haber sitelerinin var. Bugün dünyadaki en büyüklerin bile var. Dolayısıyla Google'dan da para kazanırsınız. Bunun güzel tarafı şudur arkadaşlar. Siz bir devletin kurumuna bağımlı olmazsınız. Bir sponsor dediğimiz dışarıdan sermaye yatırımlarına bağımlı olmazsınız.
Tamamen aldığınız, okura bağlı.
Evet, aldığınız hit üzerinden para kazanırsınız. Ve dolayısıyla okurların bilmediği, kızdığı bir şey oluyor. Ya işte başlığı kasten böyle yapıyorlar sırf ilgi çeksin diye. Arkadaş, senin para vermediğin bir haberi okuyorsun sen de orada. O da, editör de bunun üzerinden hit almak istiyor. Sayfanın sahibi, haber sitesinin sahibi de para kazanmak istiyor reklam üzerinden. Dolayısıyla öyle bir çember oluşuyor ki burada Facebook hitleri hayatiyet önem kazanıyor. Yani Facebook sana para vermiyor ama para kazanacağın kitleyi veriyor haber sitene. Avustralya'daki kavga şu. Bu bence Türkiye'de de aynı şey olabilir ama kaybeder ülkeler şu noktada kaybedecek. Bugün haber sitelerinin %90'ı ajanslardan gelenleri copy paste koyuyor. Alıyor, koyuyor. Zaten haber sitelerinin haberleri farklı haber sitelerine de girseniz hep aynı şeyleri görüyorsunuz. Hatta Google News'ta girerseniz aynı haberi alt alta veya birlikte gösteriyor bir grup halinde. Çünkü bütün haber siteleri koyuyor. Çünkü o olay olmuş. Dolayısıyla burada sizin haber sitenize kim geleceğiyle ilgili Facebook size bir o yapay zekası sayesinde, uygulaması sayesinde okur kitlesini size kaydırabiliyor. Hiçbir para da sizden istemiyor bunun için Facebook. O yüzden de diyor ki Facebook, bak ben sana para kazandırıyorum zaten. Ve bu haber senin esasında kendi ürettiğin sana özel bir haber değil %80'i. Ajanslardan aldığın genel bir haber. Dolayısıyla benden bu konuda para istemeniz haksız. Çünkü ben sizin haberinizi gösterirken para kazanmıyorum. Yani Facebook'un mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla bugün Avustralya'daki mesele Facebook para kazandırıyor mu haber sitelerine? Kesinlikle kazandırıyor. Bunu kesmesi haber sitelerinin para kaybına neden oluyor mu? Kesinlikle oluyor. O halde kim para istiyor ekstra? Ben şöyle düşünüyorum. Müzikte de benzer bir şey var. Hani Spotify örneğini verelim veyahut da YouTube'un müziğin örneğini verelim. Aylık bir abonelik ücreti ödüyorsunuz. Bütün müzikler bedava değil mi? Dolayısıyla
reklam olmuyor. Spotify'da al para ödediğin zaman o araya 30 dakikada bir 30 saniye veya 1 dakikalık reklam girmiyor.
Bir de müziği seçemiyorsun yani abone olmadığın zaman.
Cep telefonundan istediğin parçayı seçebiliyorsun.
Berbat yani bu Deezer'da da aynısı. Hiç güzel değil çünkü para vermediğin zaman o seni resmen çıldırtıyor. İstediğin müziği seçemiyorsun, istediğini çünkü amacı seni ben abone yapmak.
Yapıyorum. Kendime bir liste yapıyorum sevdiğim 2-3 parçayı. O listeyi seçiyorum. Nasıl olsa 3 parça var.
O da doğru. Ben YouTube müziğin abonesiyim, tamam mı? Yani YouTube Premium abonesiyim. Niye? Reklam hiç göstermiyor YouTube videolarda. YouTube uygulaması kapalıyken arkadan çalmaya devam ediyor videolar. Yani dinleyebiliyorum da aynı zamanda. Kayıt hakkı da veriyor. Dolayısıyla YouTube Premium'daki aboneliğim üzerinden konuşabilirim.
Ne bir çakallık var onu da ben söyleyeyim. Ben de söyle. YouTube Premium. Türkiye'den VPN'le bağlandığında bedavaya geliyor Avrupa'da.
Abone ücreti olarak bedavaya geliyor.
Evet, evet. Yani 2.99 euro mu ne? Yani şu an çok buranın parası. Evet, doğru. Öyle bir şey. Yani aboneliği buradan Türkiye'den yapabilip sonra buradan devam edebiliyorsun. Öyle bir şey var.
Tabii canım ama Netflix'te bunu yapabilsem bile Türkiye'deki videoları izleyemiyorsun. VPN üzerinden olsa bile Netflix'in yapay zekası
izin vermiyor ona.
VPN'de direkt güçlü gidiyor.
Netflix'in yapay zekası ne kadar güçlü? Dikkat ettiniz
Dikkat
mi?
Dikkat ettiniz mi? Screen recording bile alamazsın. Ne screen alamaz. Shot ne screen recording.
Ama YouTube'unkinin yapay zekası bu noktada yüksek değil. Bu kadar ayrıntılı bir koruma sistemi getirmiyor. Facebook dolayısıyla Avustralya'daki meselede ben gazeteci olarak hem de şunu söylüyorum. Biz Facebook üzerinden para kazanıyoruz. Gelen okur üzerinden. Dolayısıyla burada hakkaniyetli bir orta yol bulmak lazım. Belki Facebook bir paket uygun bir ücret üzerinden bir pakette anlaşılabilir. Ama Avustralya'daki gördüğüm kadarıyla gerçekten yüksek rakamlar istiyorlar Facebook'tan. Facebook zaten sana okur gönderiyor. Senin gelirinin %20'sini zaten Facebook'tan gelen okur üzerinden kazanıyorsan internette. Sen bir de özel habermiş gibi senin her koyduğun da özel değil. Ajans abonesisin sen de. Dolayısıyla o noktada Facebook'un biraz haklı olduğunu düşünüyorum. Gazeteci olarak hem de gelir geldiği için haber sitelerine. Ve dikkat edin Facebook yalan haberde bile deli para ödüyor. Çok yüksek rakamlar ödüyor anlaşma yaptığı kontrol eden şirketlere. Dolayısıyla Facebook bir tamamen bir ticarethane. Para kazandığı yerde para da vermesini biliyor. Haber, yalan haberle ilgili ciddi bir mücadelesi var bütün dünyada. Biraz Avustralya'da ben şeyi gördüm bu konuda. Yani sanki özel bir tek bir haber var da sanki Facebook bunun üzerinden yararlanıyor. Tam tersi bir durum.
Avustralya'da çok hikaye var işte geçen de Yeni Zelanda ile de birbirlerine girdiler. Bir Suriye'de yakalanan IŞİD'li 6 yaşında Yeni Zelanda vatandaşı 6 yaşında aile Avustralya'ya taşınıyor. Bütün hayat Avustralya'da geçiyor. Yakalandığını Yeni Zelanda'nın öğrendiklerinin ertesi günü vatandaşlıkla atıyorlar. Bu Yeni Zelandalı Yeni Zelanda'yı. Ben bir de bu konuyu bitirmeden ufak bir ekleme yapacağım. Finlandiya'da olduğum için Finlandiya medyasında çok ilginç bir durum var. Burada gazetelerde şey, abonelik var özel haberler için. Ve ben işte buranın en büyük gazetelerine falan da gittim sosyal medya ile ilgili. Yani dedim ki sizin sosyal medyalarınız çok iyi değil. Hani bununla ilgili istiyorsanız bir görüşelim. Bana da şöyle bir şey dediler. Yani bir yemek yedik. Sonra dediler ki ya sen ülkeyi bilmiyorsun çünkü bizim zaten sayfanın aboneleri var. Sayfanın abonelerinin %80'i açılış sayfası bizim gazete.
Ama da işine bak kardeşim demişler.
Ha yani iki kere zaten giriyor haberlere. Ve sonra şeye dediler. Finlandiya'da sosyal medyadan habere giriş çok düşük. Hani insanlar zaten görüyor. O yüzden Facebook için bizim editörümüz bir tane. Hani o haberleri arada paylaşıyor. Twitter için editörümüz yok. Girdiğimiz haber, hani kim hangi haberi girerse tak tak tak arka arkaya Twitter'a düşüyor. Bizim çünkü orada o yakalama ihtiyacımız var.
Almanya'da da aynı biliyor musun? Özellikle Twitter. Twitter'dan haber tıkkı gelmesi çok korkunç düşük seviyeler. Çünkü kullanıcı yok ortada. Yani böyle bir durum var Avrupa'da
çünkü
genel olarak.
Baskı demek. Yok. Baskı olmayan ortamlarda Twitter'ı çok kullanmıyorlar.
Fakat sadece baskı değil. Sadece baskı değil. Mesela Finlandiya'nın nüfusu çok 5 milyonluk bir nüfus. 5-6 milyonluk bir nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Belki de Finlandiya'da gazete saymaya kalksak öyle 3-4 tane gazete var. Bir de yerel gazeteler vardır. Yunanistan'da aynı şekilde diyelim 10 milyonluk bir nüfusu var. Çok yoğun Facebook kullanımı var. Twitter kullanımı yok. Viber kullanımı çok yoğun var mesela. WhatsApp hiç yok. Kimse diyor ki herkes Viber kullanıyor burada. Fakat genel olarak yapılmış araştırmalar var. Önümüzde değerler var. Bütün araştırmalarda Facebook bugün bir numaradır sosyal uygulamalar içerisinde. Bütün dünya genelinde Çin hariç tabii bir numara. Ve Facebook üzerinden de sadece gazeteciler ve gazeteler para kazanmıyor. Videolar üzerinden de kazanılabiliniyor. Bugün YouTube üzerinden size bir örnek vereyim. Son bir senede fark ettiniz mi ne kadar çok gazeteci YouTube'da kanal açtı? Deli gibi.
Evet.
Ve para kazanıyorlar. Yani şöyle ama bir şey var.
Bunun da etkisi, bunu da yine Ali'nin söylediğiyle bağlantılı. Niye? Türkiye'de mesela Twitter'ın patlama, bu arada yankı yapıyor yine galiba ses. Türkiye'de Twitter'ın patlama noktası, yani en büyük patlama noktası Gezi ile oldu. Çünkü orada bir baskı, işte bir susturma, insanların sesini kısma girişimi vardı iktidar tarafından. Daha sonra bugün de burada niye YouTube'da mesela haberciler öne çıkıyor? İşte bakıyorsunuz trend topiklerde normalde çoğu ülkelerde haberler ön planda olmaz. Ama bugün Türkiye'ye girdiğinizde artık haberler de o trend topiklere giriyor. Çünkü Türkiye'de medya tamamen tek bir iktidarın, %90'ından fazla iktidarın kontrolü altına gelince insanlar alternatif arıyor. Bu kanallarda o yüzden bu tarz ülkelerde öne çıkıyor. Yani bu Almanya'da yine mesela haber portalları.
Başka bir şey daha diyeceğim. Burada ilginç bir hikaye var. Şu an büyük medya kanalları Instagram üzerinde belli şeylere yönelik haber sayfaları açıyor. Gençler için, ev hanımları için, hobi severler için. Çünkü şunu fark ettiler. Gençler burada en fazla Instagram'ı kullanıyor. Onlara nasıl ulaşırız? Ama onların okuduğu haberler de farklı. Çünkü diyorlar ki yani
Instagram Stories üzerinden çok ciddi gelir kazanılıyor. O da Facebook'un uygulaması, yan uygulaması. Orada da Instagram hikayelere yukarıya kaydır şekilde linkli haber yüklüyor. Bütün ama haber siteleri
şöyle,
yapıyor.
Şöyle bir şey. Yani dedikleri şu. Bizim normal gazetedeki haberi bizim gazetenin abonesi zaten okuyor. Ve o gençler de o haberlere ilgi göstermiyor. Gençlerin ilgi gösterdiği haberi abone okumuyor.
Şöyle Instagram'da genelde %52 ile %48 arasında %52 kadın %48 erkek, bu kadın erkek meselesi ve Instagram'a girenler böyle politika haberinden daha ziyade okumak istedikleri daha böyle hafif yerel veyahut da örnek vereyim yine uçan kuş var, duydunuz mu Türkiye'de bu uçan kuş?
Can haber sitesi,
magazin. Instagram sayfası belki de uçan kuşa en büyük gelir kazandığı yerlerden bir tanesi Instagram'daki hikayeler bölümü. Girerseniz böyle inanılmaz sayıda, bir de Instagram'da o bir sınır yok. Her dakika, her iki dakikada bir Twitter'da olduğun gibi hikaye paylaşabiliyorlar. Onlar çok yoğun paylaşıyor mesela magazin olarak. Çünkü Instagram'ın kitlesi daha çok çiçek böcek resimleri paylaşan ve daha çok magazinsel isteyen. Fakat bugün o da Facebook'un bir yan uygulaması ve bak Facebook'la alakası hepsi birbiriyle bağlantılı. Fotoğraf üzerine giden Instagram'da hikayeler bölümü yaptı. Aldı git götürdü. Twitter aynısını denedi. Flits diye yaptı mesela. Twitter'ınkisi aynı getiriyi, aynı hit getirisini veya aynı başarıyı şu ana kadar göstermedi. WhatsApp'ta da aynı şekilde hikayeler bölümü var biliyorsunuz. Kendi durumunuzla ilgili koyabiliyorsunuz. Ve geleceğin de gazetecilik anlamında bu noktada olduğunu söylüyor. Facebook gördüğümüz gibi WhatsApp, Instagram, Messenger ve Facebook'un kendisindeki Stories bölümü dahil çok büyük size normal akış dışında da habercilere ve gazetecilere gelir imkanı sağlıyor. Bu noktada ben o Avustralya örneğinde verdiğin Avustralya'da IŞİD ile ilgili bile yaptığı ekstrem olay da bir örnek. Avustralya'daki şeyin biraz katı olduğunu düşünüyorum. Facebook ciddi şekilde gelir kaynağı gazetecilerin. Dolayısıyla orta yol bulunması lazım.
Bence o, diğer konuya geçelim.
Evet. NASA ve çok kısa NASA'dan bahsedelim. Hani madem gündem oldu. Sonra da bu Gmail hacklemesi olayıyla kapatırız programı. Bu NASA'nın aracı Perseverance diye, Azim diye Türkçe'ye çevrilmiş galiba. 7 aylık bir yolculuk 30 Temmuz 2020'de Mars gezegenine gönderiliyor. Daha sonra önceki gün iniş yapıyor başarılı bir şekilde. Hatta böyle o NASA'daki çalışanlar alkış kıyamet falan görüntüleri yansıdı. Şimdiye kadarki bir başka gezegene gönderilen en gelişmiş uzay biyolojisi laboratuvarı olarak adlandırıyor bu Perseverance. Yani Mars yüzeyindeki bu taş ve kayalarla kaplı geniş bir havza olan, ismi de şey Jezero krateriydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oraya iniş yaptı. Şimdi bu ne yapacak orada? Bu siz incelediniz mi? Türkiye'de bu Barış, Türkiye'de değil mi? Yani YouTube'da Barış Özcan var. Bu işlere çok meraklı birisi aynı zamanda. Baktım sabah Türkiye'nin trend topiklerine bir numara. Yani anlık 120 bin kişi izlemiş.
Barış Özcan ne yapsa bir bardak su şişesini suyu anlatsa 1 milyon izleyici alıyor yine. Çok başarılı birisi.
Ama o konuda ve gerçekten ilgi duyduğu ve bildiği
hazırlanıyor. Metni bir kere onu da övelim. Şu anlamda hakkını verelim. Biz şu an buraya çıktık konuşuyoruz. Herhangi bir önümüzde hazır bir metin yok. Kendimize çok güvendiğimiz için metinsiz çok bildiğimiz için
ne konuşacağımızı
söylüyoruz. Barış'ın özelliği şu. Metin hazırlıyor. Bildiğimiz storyteller zaten. Film çeker gibi önce senaryosunu yazıyor. Ardından cümleleri hazırlıyor ve dinlediğinizde, seyrettiğinizdeki bütün o şey, konuştukları tamamen yazıdır. Yazıdan okuyor ve sonra bunu kendi bir web sitesi var. Yazı olarak olduğu gibi koyuyor ve araştırdığı için link veriyor. Yani ben mesela şu an evren olarak anlatıyorum ama tamamen spontane, hiçbir link vermeden, kaynak vermeden, belki yanlış bilgi hatırlıyorum. O ise tamamen bir senaryosunu hazırlayıp film gibi kurguluyor ve canlı yayınlara da uzun zamandır canlı yayında yapıyor. Hemen farkı görürsünüz. Der canlı yayında Barış. Yani çünkü spontane konuşuyor o sırada. Halbuki hazırlandığı hazırlandığı videolarda mükemmel espriler de yapıyor vesaire.
Bir haftada hazırlıyor videoyu.
Evet ve dolayısıyla o bir bardak suyu anlatsa, sadece bir bardak suyla ilgili yapsa 500 bin garantiyle veya 1 milyon izlenme alır.
Tabii şöyle bir şey var. Hani biz onu yapabilecek vaktimiz yok maalesef. Ha biz burada hani şey değil, hazırlansak belki o kadar yine iyi içerik çıkarmasak bile yine bir şekilde daha etkin güççü olan bir şey çıkarabilir ama şimdi Ali Abaday'ın söylediği gibi bir hafta hazırlanmak ne? Biz bir yandan editörlük yapıyoruz hafta boyunca, bir yandan da işte başlıkları çıkartıp bildiğimiz bilgiler üzerinden konuşuyoruz yani.
O dergi hazırlıyor, biz gazete yapıyoruz gibi düşünmek lazım. Dergiydi bir hafta.
Bravo.
Daha şeydi.
Bravo.
Ben bizi kötülemedim canım. Sadece onun hazırladığı şeylerin bu kadar izlenmesi ciddi bir bir haftalık bir çalışma olduğunu söyledi.
Sinan da demiş ki çölde deveye kum satar demiş Barış Özcan.
Haklı. Ya Mars'a geçersek ben esasında şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela şeyi fark ediyor musunuz? NASA Salda Gölü için sürekli bir sosyal medyayı da kullanıyor. Hani diyor ki, bu sefer de işte biz gidiyoruz kraterden bilgi toplayacağız ama aynısını biz Salda Gölü'nden de aldık. İşte Salda Gölü bize zaten başta bir şeyler verdi Mars hakkında bilgiyi filan. Çünkü Salda Gölü'ne
bugün bir haber vardı. Ne alakası var bu, ilişki nedir diye.
Bu iktidar inşaat yapmaya kalktı. O Maldivler denen Türkiye'nin o beyaz kumları yerle yeksan ettiler, kamyonlar soktular filan. Hani dünyanın belli kişileri, belli yapıları da diyor ki ya bak bu dünyada tek, hani Mars'la ilgileniyoruz, bir tek burada bunu sen oraya bina koyduracağım diye şey yapma gibi bir arada yokluyor. Yani dikkat et, biz burada hala bakıyoruz. Öbür şey de çok önemli. Orada şu an şeyi de arayacaklar. Geçmiş hayat formu, hayat izi var mı? Hani o yapıların içinde. Bir de benim kızım astronot olmak istiyor. Henüz 6 yaşında. Fakat biz şimdi ona sürekli işte kadın astronotlar kitapları alıyoruz. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun YouTube videolarını açıyoruz. İşte o uzayla ilgili şeyleri. O sırada ben şeyi öğrendim. Şu an esasında bu uzayla ilgilenenler Venüs üzerine çalışıyormuş. Yani şey deniyor ki Mars'a gidilecek, Mars'a astronot gönderecek, bütün bunun proje hikayesi tamam. Şu an biz Venüs'e nasıl gideriz, nasıl ulaşılır, orada nasıl indirilir, neler gerek, bunun çalışmasına da başlanmış bir taraftan. Hani biz daha İşte Mars'a ilk defa robot gitti, astronot ne zaman gidecek, yok işte orada bir koloni kurulur mu gibi konuşurken bir taraf diyor ki biz Mars'ı bitirdik, Venüs'e çalışıyoruz.
Bir de şöyle bir komplo teorisi de var biliyorsunuz. Hala böyle acaba gerçekten Ay'a gidildi mi? Böyle bir hani hakikaten de bunu doğrulayamayız ki. Öyle de bir şey var değil mi yani?
Çok önemli bir hikaye. Yani o zaman Ay'a gidilmedi, sonradan gidildi. Hani o ilk gidilende esasında Ay'a gidilmemişti gibi bir durum da söyleniyor. Bir de bunu destekleyen hikaye şu oluyor çoğunlukla. İşte Apollo 14'ten birine sonra projeyi kesiyorlar ve çok uzun yıllar Ay'a kimse gitmedi. Yani Ay'a astronot çok uzun yıllardır gitmiyor. Çünkü bu çok pahalı bir proje. İşte yarış bittikten sonra bundan geri çekildi. Sonra da şey anlatıldı. Yani o zamanki bilgisayarlarla şimdiki değişti. Oradaki mühendislerin çoğu emekli oldu, öldü. O bilgiyi bilen az, tekrardan bazı şeylerin yeniden yapılması. Bunlar devletin ödeyebileceği para değil. Özel sektörle bir araya getirilmesi gerekiyor bu işin denmişti. Hani orada başka hikayeler de, hani uzun süre ara verilmesinin teknolojik kopuşa neden olduğuna dair de anlatılar var. Ama ben Mars hikayesinde de şunu görüyorum. Hani yavaş yavaş Ay'da değil ama Mars'ta bir yaşam oluşturmak için, Mars'ta bir hayat koloni kurmak için hani neler lazım, neler yapılabilir? Çünkü Ay çok mümkün görünmüyor ama Mars bir ihtimal daha yüksek. Benim görüşüm o. Ay'ı şey olarak, hatta şey de çok ilginç, bakın Uluslararası Uzay İstasyonu, hani şey var uzayda, oradan gidiliyor, işte oradan aktarmalar yapılıyor. Ay'a bir üs kurulmadı. Hani o da ilginç. Ay'a herhangi bir şey yapılmadı. Yani Ay'a gidelim, Ay'da kalsınlar, Ay'dan değil. Uzayda bir üs
kuruldu. Uzayda var.
Evet. Yani oradan aktarma yapılıyor. O Ay hikayesi ilginç. Bir de şeyi unutmayalım tabii, o bizim İsrailli eski istihbaratçının Amerikalılar Mars'ta uzaylılarla temas kuruyor. Hani öyle bir haber çıktı, İsrail'in eski istihbarat dairesinden birimine adam sesini açıkladı.
Hatta Trump'ın bunu bildiğini
açıklamadığını
iddia etti. Evren bu arada mikrofonun kapalı, o yüzden sesim gelmedi.
Hala mikrofon.
Tamam,
açıldı mikrofon şimdi. Ay ile ilgili şöyle bir şey var. Bu tabii komplo teorisi gibi oldu sizin biraz söyledikleriniz. Ay'a gidildi, siz de biliyorsunuz gidildiğini. Daha sonra niye gidilmedi uzun süre? Sebebi de çok belli. NASA tercih, arkadaşlar belirli bir bütçeniz var. Tercih hakkınız var. Hepimizin maaşlı insanlarız. Belirli bir para bütçemiz var. O bütçeyle seçiyoruz. Ben Ali Aslangül'le kaç defa konuştuğum var. Bir şey alacak. Bana diyor Evren, ben şu elektronik, şu cihazı almak istiyorum. Fikrimi soruyor. Ben ona soruyorum. Neden? Belirli bir bütçemiz var. Alırken en doğru...
Yanlış yapmayalım.
En iyisini almaya çalışıyoruz. Şimdi NASA'nın belirli bir bütçesi var. Bu bütçeyi biz küçük dünyamızda bile seçerken, bunlar uzay bilim insanları bunlar ve uzayla ilgili tercih durumundalar. Ben kaç defa bunu açıklamasını hem video olarak seyrettim hem okudum. Şimdi tercihte senin kıçının dibindeki bir ay var. Gitmişim bir kere, hiçbir şey yok orada şu an. Ve sen sadece onu sıçrama tahtası olarak Mars'a ileride insan taşırken bir arada orada bir yakıt deposu koyacağın, oradan bir fırlatma yapacaksın. Çünkü ayın kendi yerçekimi daha az orada ve ayın kendi yörüngede dünyanın etrafında dönerken daha az masrafa gönderebilirsin Mars'a oradan insanları. Dolayısıyla buradan aya taşıyıp aydan insanları orada bindirip götürmek için bir arada atlama tahtası olarak kullanabileceğin bir avantajı olmayan bir şey. Çünkü dünyanın zaten uydusu. Yani hiçbir şey orada yapamazsın. Yeni bir gezegen değil, bir şey değil. Heyecanlandıran bir şey bile değil. NASA tercih. Bilim insanları, NASA'da çalışanlar bütçeleriyle bir tercihte bulundular. Dediler ki, yani bence bu çok önemli. Elon Musk da bak tercihte bulundu. Mars dedi adam. Yani başta. Tercih ediyoruz bir şeyleri bütçeye göre ve galaksinin ötesini, işte Samanyolu'nun en ücra noktalarını, NASA'nın hep incelediği şeyler üzerine gittiği noktalar bu. Ve dün NASA'nın Mars'a indirdiği teknoloji, bir de şöyle düşünün, en uzak gezegene gönderiyorsunuz, kimisine giderken bunda 7 ay gidiyor. Siz de biliyorsunuz, kimisine giderken 10 yılda gidiyor. Bir uydu gönderiyorsunuz oraya, hani gidecek roket. 10 yıl ya, teknolojik zaten bitiyor. 10 yıl önceki teknolojiyle sana fotoğraf çekecek de gönderecek de. Dolayısıyla tercih hakkı çok önemli.
Bana da ben ufak bir bilgi vereyim.
Yani ben yanlış olmasın diye eklemek istedim. Ay'a gidildi. Fakat ayda bir cezbedici bir şey olmayınca başka yerlere gidilme tercih edildi bütçeyle.
İçin Kennedy hükümetinin hesapladığı bu aya ayak basma bize ne kadara mal olur da çıkan fiyat, hükümetin hesabı 7 milyar dolarmış. Fakat proje en sonunda Neil Armstrong aya ayak bastığında çıkan fatura 20 milyar dolar.
Yani bir daha niye onu ödesin, gidip gördüğü hiçbir şey yok. Dolayısıyla tercih, burada tercih, ben...
Para kesinlikle tabii, neyle gideceksin? Tercih dışında ya, paran yok, ne tercih edemiyorsun. Yani şey gibi, senle benim mesela şu an bir MacBook alma tercihimiz bile yok. Yani onun gibi para yok.
Aynen, bizim Ali Aslangül gibi değiliz. Biz normal laptop kullanıyoruz.
O değil de, gören de beni zengin falan zannedecek.
Uzay demek.
Bir kez abi, arka plana bak, bir evrenin arka plana bak, bir benim arka plana bak, bir de senin arka plana bak.
İşte yani Ali'cim, rica ederim senin. Ben bugün şeyde baktım.
Ben 200, bu kamerayı alırken.
Euro, Yunanca'da euro deniyor. Almanya'da euro deniyor. Finlandiya'da nasıl deniyor bilmiyorum. Scrooge diye Amazon gibi bir şey var. Arka ışıklandırmalar var. Ali'nin şu an mavi o televizyonun arkasındaki ışığın sese göre renkler değişiyor. Böyle kare kare. Sen konuştukça renkler değişiyor falan.
Bende de var, istiyorsanız yapabilirim.
200 euroymuş mesela. Bu bir bütçe meselesi. Kamera bir bütçe, hepsi bir bütçe. Uzay dünyanın en pahalı işi ne diye sorarsanız, para kazandırmayan ve en pahalı, yani en çok masraflı işi ne diye sorarsanız, hani derler ya, elmas, mücevher, müthiş masraflı veya işte şu çıkarmak vesaire, değil değil. En masraflısı uzaydır. İnanılmaz bir maliyeti var. Mars'a gitmek, insan hadi götür, kanser oluyor. Onu engellemen lazım. 7 ay o ultraviyole güneş ışınlarından koruyacak. Ay'a kadar gitmek, her şey bir masraf. Dolayısıyla tercih yapmışlar, yoksa kesinlikle Ay'a gidildi. Hani bizi dinleyenler o nokta, ben kendi adıma en azından söyleyeyim.
Ya şöyle, benim araştırmalarıma göre evet gidildi deniyor ama bunu ispatlayamayız. Yani bunu kimse ispatlayamıyor.
Öyle de bir şey
ya
var.
Ya zaten neyinin ispatı bu tür şeylerde, komplo teorilerinde sen ispat etsen de ispatlayamıyorsun. Yani bugün hala dünyanın düz olduğuna inananlar da var. Sen istediğin kadar anlat, söyle.
Öküzün boynuzları üstünde değil mi ya? Lütfen.
He, oraya gidersek.
Şimdi... Bakın işte o hükümet parayı kesince de yani o kadar çok şey gidiyor ki ya bu projeye artık devam etmeyeceğim. Biz zaten yeterince gittik. İşte Ruslardan önce gittik. Hatta şey vardır o Tom Hanks'in meşhur Apollo 13'ün işte hikayesinde söylerler. Neden? Canlı yayınlanmayacak. Niye? Çünkü Apollo hani şeye gidildi uzaya artık o kadar reyting getirmiyor. İnsanlara göre aya gidilebilen bir yer oldu. Hani toplumdaki şeyi de düşünce bu işe verilen önem de düşünce. Çünkü ilk Ruslar uzaya gitti. Yuri Gagarin. Ama işte Amerikalılardan önce gittiler. Biz onlara geçecek ne yapacağız? Ay'a birini göndereceğiz. Biri ayak basacak. Bunu yaptık. Tamam geç. Bundan sonra bir önemi kalmadı. O zaman 20 milyar dolar üstelik de bu bahsettiğimiz 70'ler yani gerek yok. Bir kere yaptık. O öyle bir şeydi.
Hocam peki Türkiye niye Ay'a gidiyor? En ucuz şu anda o mu? O yüzden mi bu tercih ettiler?
Valla gidebilecek şekilde değil.
Hayır, ama güzel bir soru. Ay hani neden
sırf,
ay yani?
Sırf şey mi yani dostlar alışverişte görsün bizi de diye mi yani böyle bir şey? İlk aşama bu.
Uzay beni her zaman heyecanlandırıyor ama sorun çok güzel. Neden ay? Fakat
ben şöyle bir şey duydum bununla ilgili. Yani bu konuyla ilgili bir uzmanın anlattığı şu. Yani tıpkı nükleer santral gibi uzay teknolojisi de yetişmiş eleman bunun bir hani grup işi olduğunu, bir yetişmiş eleman gerektiğini ve o mühendislerle, o işte bilim insanlarıyla bir ekip oluşturarak çalışılması gerektiğini ve bunun kademe kademe gittiğini söylüyor. Hatta işte bu Türkiye'deki bununla ilgili uzay kurumunun başı da söyledi. O işte bir şu an 100 milyon dolar at desem atacak bir sürü ülke var konuşması sırasında şunu da söyledi. Bizim işte öncelikle Türkiye'den ama yurt dışından da bilim insanları, mühendisler toplamamız gerekiyor bu proje için. Yani şöyle düşünebilirsin. Sen Mars'a gitmek istiyorsan önce bir Ay'a gideceksin. Hani emeklerken koşmaya başlayamazsın. Önce bir yürümen gerekiyor. Hani Ay'a gitmek de ona. Çünkü ne diyor? Biz bunun teknolojisini yapacağız. Başka ülkeleri de yanımızda götüreceğiz. Bir teknolojimizle, kendi roketimizle.
Zaten sonraki hedef olarak da Mars'a açıklıyorlar.
Yani sen bir önce arabayla işte mesela Ankara'dan İstanbul'a araba yaptık gidecek diyorsan önce işte bir Bolu Bursa bir şey belirliyorsun. Belli bir mesafe ya da işte Eskişehir'e aşağı gidip sonradan bir uzun. Onun gibi önce bir Ay'a deneme yapacak. Ama 2023'te hiç bununla ilgili teknolojin yokken işte roketi de kendimiz yapacağız. Astronot da şey yapacağız.
Yani hiçbir detay yok değil mi? Hiçbir detay yok ya nasıl gideceğine
dair. Dolar atar diyor ülkeler. Hani şöyle de bir şey, hiçbir şey olmayan bir ülke Ay'a gideceğim diye bir plan da çıkıyor. Planı da tam belli değil. O zaman ben sana 100 milyon dolar vereyim, benim adım o 100 milyon dolar koyuyorsa kendisi zaten bunu halleder. Ya mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir hikayesi var. İnanılmaz paralar veriyor Amerika'daki üniversitelere, kurumlara işte uzaya roket göndermek, kendisiyle ilgili şeyleri yapmak için. Esasında onu gönderen Birleşik Arap Emirlikleri, sponsor olan Birleşik Arap Emirlikleri. Ama Birleşik Arap Emirlikleri gönderdi gibi çıkıyor. Şimdi Türkiye diyor ki bizde bu teknoloji yok ama bu hani Birleşik Arap Emirlikleri'nin sponsor olması gibi bize sponsor olacak ülke çok. Bu sayede biz Ay'a gideceğiz. Hani 2023'te Türkiye her şeyle işte bu gazlar açılacak, çok zengin olacak. İşte sistemde bir anda bir değişiklik olacak gibi Ay'a git yani şeyi hatırlar mısınız 2000'e girdiğimiz yılbaşı sanki uçan arabalar gelecek biz böyle o havada uçan kaykaylar öyle bir hava vardı hepimizde 2000'e giriyoruz her şey bir günde değişecek yani 2023 pazarlaması da hükümeti işte her şey o gün seçimden sonra ertesi gün Ay'a gideceksiniz gibi ama ya yani teknolojisi yok bir bilgisi yok. Ve ilk durak Ay hani Ay'dan sonra ancak Mars'a gidebilirsin. Bir oraya gitmek gerekiyor önce.
Ve yine ben Barış Özcan'ı izlemiştim. Bu Evrenot hani tavsiyesinde bulunmuştu ya o yaptığı içerikte. Orada çok önemli detaylardan da bahsediyordu. Mesela hiçbir şekilde dünya medyasıyla iletişim kurulmamış. Çünkü aradın diyor Google'da, hiçbir yerde haber yok. Ve aynı gün işte bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars'a yolculukla alakalı işte bir tam detayını bilmiyorum. Çok önemli dünyanın haberleştirdiği gelişme oldu. Yani tarihi mesela böyle bir açıklamanın tarihini bile diyor. O kadar stratejisiz bir şekilde yapmışlar ki, planlamışlar ki. Zaten bir kere şeyde iletişim kanalında çok ciddi eksiklik var. Yani senin dediğin gibi belki hani gündem belirlemek için bile bir anda patlatılmış bile olabilir şu an işte.
O arada biz Elon Musk'tan Barış Özcan'a geçtik. Belki Barış Özcan bir gün bizim programa konuk olur. Hani yani onunla da bir program yapsak çok eğlenceli olur bence.
Aa, şahane olur da bize bir pas verir mi onu bilmiyorum. Ondan yani biliyorum.
Kullanalım kendisini. Çağırıyoruz yani. Biz de bir program yaparsa çok mutlu oluruz. Biz kendisine tabii bunu söyleyelim.
Mail atabiliriz belki bir gün. Olur ya.
Tweet atalım. Yani programla birlikte bir de tweet hocam seni davet ettik.
Evet hocam. Evet son final yapalım. Hafta içi bir... Yok, bu hafta, geçen hafta içi miydi? Bu hafta içi miydi? Bu Gmail'lerin hacklenmesi olayı 3 milyonun üzerinde. Benim hafızam bilmiyorsa...
Geçen hafta Yandex çıktı ama...
Yandex. Önce Gmail geldi ardından Yandex geldi.
Ama evet. Gmail'in ki... hacklenme değil. Daha önceki hacklenmelerin toplanmış tek bir hani liste olarak ilk defa verilmesi.
Listelenmesi. Ha, evet. Öyle diyelim. Yani girip kontrol edebiliyoruz.
Sadece Gmail de değil zaten de. Ardından da Yandex geldi. Yandex'teki daha ciddi.
YouTube bir sürü şeyin olduğu bir liste.
Benim sorum şu olacak. Orada mesela bir panik yapıldı. Mesela işte kontrol edebiliyorsun ya işte hesabın çalınmış mı çalınmamış mı falan diye. Orada mesela diyor ki tamam sende bir sorun yok diyor. Mesela aramızdan birisinin vardı biz biliyoruz. Şimdi burada böyle benim durumda.
Hesabı direkt orada yazıp bir listeye.
Ha, sende de sende de mi çalınmıştı?
Diyor senin mailini biliyorlar işte değiştir. Fakat
değiştirdin
ben mi? Rahatlamıştım. Ali biz ikimiz bakınca rahatlamıştık biz.
Olay şu, bende ikili sistem var. Ayrıca benim bankam bana 3 ay önce bir şey uyarı gönderdi. Biz Deep Web'de senin mailinin şeyini wow, askerlik şifreni değiştir diye.
Enteresan. Ben şunu soracaktım işte. Hani çift doğrulama hepimizde var. Eğer elit internet kullanıcıysa kullanıcı mutlaka işte telefon numarasını koyuyor. Ne bileyim özel kodları oluyor bu şifre kaybedilince Gmail'in. Onlar falan yedekleniyor. Bu durumda dahi eğer hesap çalınmışsa bir şey yapmak gerekiyor mu? Bunun bir sence var mı bir endişe edilecek taraf eğer korumalı kullanıyorsan bile?
Çift taraflı da ben olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü o zaman bir de telefonun hacklenmesi gerekiyor.
Hmm. O kadar güvenli.
Ya dünya istihbarat, yani ülkelerin istihbaratları yapabiliyor telefon hacklemeyi. Çünkü genel...
Onu da link göndererek değil mi?
Bir grubu hacklemek ayrı bir olay. Spesifik birini hacklemek çok ayrı zor bir olay. O çok büyük teknoloji gerekiyor. Yani senin mail şifreni bulacaklar. Hani mailini bulacak, şifreni hackleyecek. Bir de üstünden cep telefonu hacklenecek. Cep telefonunun üstünden bir de şu var. Mesela Gmail'i senin cep telefonunda çiftçiyle bile başka bir ülkeden veya başka bir bilgisayardan gelince de bir de mail düşüyor anında. Şu an şu ülkeden senin mailine giriş yapıldı. Hani bu sen misin diye. Bir de öyle bir şey var. Onu da hani onu nasıl aşacak?
Evren sen nasıl kullanıyorsun? Mesela Gmail hesabını. Ben mesela bir de şöyle bir şey var. Geçen bu kafama takıldı benim. Şimdi evet şifrelerimizi birçok İşte Twitter var, Gmail var, Facebook var vesaire. Her yerde şifre var ya. Şimdi bunları da mesela unutmamak adına ben şey kullanıyorum. Evernote diye bir program var. Oraya kaydediyorum. Gmail ile bağlantılı işte hesabını geliyorsun. Sonra düşündüm. Abi bu hacklenirse, bu program işte bu yazılım uygulama hacklenirse ayvayı yedin. Bu sefer bütün şifrelerine gidiyor yani. Öyle bir risk var yani. Siz nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz?
Şifre uygulama, şifre kayıt paralı uygulamalar da var. Benim bir tane aynen senin dediğin gibi bir sürü şifrem farklı yerlerde var. Hepsi de farklı. Dolayısıyla benim paralı bir tane öyle bir uygulama kullanıyorum. Ama bunların özelliği zaten hacklenmeye karşı yani şifre özellikle uygulamaları paralı olanlar inanılmaz güvenli. Onların zaten amacı o. Öyle girip bulamıyorsun herhangi bir web sitesi değil. Fakat şöyle bir şey var. Bizi dinleyenlere, izleyenlere şunu söyleyebiliriz. Hiçbir zaman bütün uygulamalara aynı şifreyi koymayın. Mesela örnek vereyim size. Evinizde alarmınız var. Alarmınızda dedi ki firma kuran elektrikçi 4 haneli bir rakam ver. İşte buraya şifreni giriyor. Bak ben söyleyeyim. Okul numaran senin. Ya okul numarandır o 4 hane. Tamam mı? Ya senin doğum tarihindir. Ya eşinin doğum
takımının kuruluş yıl dönümüdür.
Tabii. Dolayısıyla bunlar bilinebilir. Ve siz...
Hocam bu arada uygulamalar da hani bir insanların ne mal olduğunu anladığı için şey yapıyor. Mesela geçen denedim ben. Bir şey koydum böyle. Arasında sadece ismim geçiyor. Ali diye. Bilmem ne Ali Toto Topo Çoço atıyorum yani. Diyor ki isminin geçtiği bir şekilde arda arda geçtiği şeyi kullanamazsın diyor mesela. Öyle de bir şey var.
Şifrelemede bu çok önemli bir şey. Teknolojiyle ilgili her yere aynı şifreyi girmeyin. Peki ne yapacaksınız? Hepsini ya çok farklı şifreler şifre öneriyor. iPhone'un kendisi Apple'da şifre önerir. İnanılmaz şifreler öneriyor ve kaydediyor Apple onları. Dolayısıyla ya Apple iPhone'unuz varsa önerdiği o şifreleri siz bile hatırlayamazsınız. Ama orada onları kaybetmemeniz lazım. Kaybetseniz bile ana bir tane hesabınızı, mail adresinizi her yerde unutsan bile şifreyi bu mail adresine gönder derseniz yarın şifreyi de unutsanız o mail adresinize gelir. Dolayısıyla farklı şifreler kullanmaktan sakın çekinmeyin. Farklı şifreler kullanın. Her uygulamada bir bunu söyleyelim. İkincisi Gmail ile ilgili o sadece Gmail değil Yandex meselesi var. Bence Yandex daha önemliydi Gmail.
Ha, ben onu merak ediyorum. Evet. O nedir hocam? Gmail'de, açıklayabilir misin?
Gmail'in kendisi hacklenmedi. Şimdi şöyle nasıl oluyor? Canvas diye yazın şu an hatta sizde. Canvas diye bir uygulama var. Nedir bu? Canvas diye yazılıyor. Canvas. Bu Canvas uygulamadır. Tasarım uygulamasıdır. Instagram Stories için veyahut da şey için.
Hazır uygulamadır.
Hazır şeyleri vardır bunun. Tasarımları da paralıdır. Paralısı çok güzel. Ve bunu Stories'lerinde hani bir sürü ünlü kullanıyor, bir sürü kişi kullanıyor. Yemek, elbise vesaire çok güzel hazır size paketler veriyor. Siz sadece adını, soyadını, rakamını yazıyorsunuz. Hemen satışa çıkarabiliyorsunuz. Ürününüzü veya reklamınızı yapıyorsunuz. Şimdi bu Canvas hacklendi. Hacklenince bütün abonelerinin e-mail adresleri öğrenildi. Öğrenilince Canvas'ın şifreleri belki onun cep telefonunun da şifresi veyahut da Gmail'inin şifresi. Oradan hemen uyarı geldi. Dedi ki bak senin şifren düşmüş. Çünkü Canvas ele geçirildi, hacklendi. Orada senin e-mail adresin var. Ali Abaday'ın da büyük ihtimalle üçüncü part bir yere zamanında kendi e-mail adresiyle bir hesap açtı. Ve o hesap açtığı üçüncü part uygulama hacklendi. Ve oradan onun maili ele geçirildi. Yani Ali Abaday'ın mailine girmedi kimse.
Hocam nereden çıktı? Ben yıllar önce Amerika'dan İtalya'ya gitmek için seyahat sigortası yaptırmam gerekiyordu acil. Bir Hintli şirkete seyahat sigortası yaptırırken maili vermiştim. Orası hacklenmiş, oradan benim mail görülmüş.
Aynen. Dolayısıyla bravo. Bir kere şunu da korkulmasın. Yani mailimiz eli hayır. Sizin ama şöyle bir tehlike var. Siz gittiniz Canvas'ta. O uygulamadaki şifrenizi e-mail adresi e-mailinizde de o şifreyi kullandıysanız bankanızda da kullandıysanız yandınız. Yandı ketel elma. Şimdi bankalar Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de de öyle olsa gerek artık herkes para ödemede bile çift kontrol getirdiler. Cep telefonunuza bir şifre geliyor. O şifreyi giriyorsunuz veya gözünüze telefonu tutuyorsunuz iPhone veya Samsung'sa algılıyor sizi ve öyle onay veriyor. Yani iki kere onay sistemi getirdi.
Var ya daha, onu
evet PayPal'da bile aynı sistem getirildi.
Bir de aklıma şu geldi. Mesela Gmail'i kaybettin diyelim şifreyi unuttun. Orada da en önemli şey ben onu yapıyorum. Gittim böyle özel bir zarfın içine koydum. Saklıyorum. Printer'dan çıkarttım. Hani kodlar veriyor. Eğer
8 veya 10 tane kod.
Onunla işi bitiriyorsunuz. O önemli işte. Şimdi, onu alırsanız o da bir önemli bir detay.
Sizin ele geçirilme o noktada mail adresleriyle ilgili olmuyor ama üçüncü part uygulama Facebook. Facebook'la ilgili veya Twitter hesabı. Nasıl oluyor? Twitter hesabına bir mesaj gönderiyor. Diyor ki tweet hesabınız hacklendi hemen buraya şifreyi gir. Twitter logolu bir hesaptan geliyor. O kişi de zannediyor ki Twitter'ın gönderdi onu, takır takır şifreleri giriyor. E şimdi orada onun hesabından arkadaşlarına mesaj gönderiyor ondan sonra. Ve bir anda böyle denizdeki dalga gibi veya taş attığınız suya nasıl hale böyle çember çember genişliyor. Bir anda bütün hepsini hackerlar tak tak tak tak tak ele geçirmeye başlıyor. Dolayısıyla siz aynı şifreyi kullanmazsanız bu tehlikeden korunursunuz. İki, üçüncü parti uygulamalarda mail adresinizi verdiğiniz için oradan ele geçirildiği zaman o üçüncü parti uygulama sizin e-mailinizin içine kimse giriyor anlamına gelmiyor. Burada herkes rahat olsun. Şifrenizi değiştirmeniz,
Ali bir şey diyordun.
Ben şeyi önereceğim bir de bu. Şimdi şifre nasıl oluyor? Benim çalışma masamda ufak bir blok not var. Ben o blok nota her işte belli zamanda şifreleri, her şeyin şifresini değiştirirken şifreleri yazıyorum. Şunun şifresi bu, bunun şifresi bu. Evde blok notta duruyor. Yani elektronik hikaye dışında da böyle bir güvenlik önlemi olmasının yararlı olduğunu düşünüyorum ben.
Evet, yazılı olması daha mantıklı.
Ben bir sürü başka öneriler de var. Şey önerisi de var. Mesela bir şifrenizde o kullandığınız uygulamanın ismini de baş harfini de kullanarak yapabilirsiniz. Şifrelerinizi hangi şifreyse uygulamanın baş harfini kullanarak en sonuna her uygulamanın farklı şifreniz aynı ama YouTube olunca işte Y'sini kullanıyorsunuz. Bir sürü şekilde de yapılabiliyor hiç hafızada bile kalarak. Böylece farklı farklı şifreler elde edebilirsiniz unutmayacağınız.
Ben şeye geçtim bu arada, Evernote'u kullanıyordum. Sonra işte bu Gmail ekleme olayı olunca biraz bu işin üzerine düştüm. Baktım ki hani böyle eklenme durumları var. Ve dedim ki ulan eklenecekse Apple eklesinler. O da güvenli hani baktığım zaman. Notes diye bir şey var ya bu uygulaması iPhone'ların. Artık oraya kaydediyorum hocam.
Yani şimdi o da tehlikeli. O tehlikeli. Niye? Çünkü Note Apple'lara çok güvenme Ali. Apple'ı çok övüyorsun ama.
Şimdi yok ama ID'm var ya, kimlik de ben bir de oluşturdum bu ID'mi. Şimdi hani Apple'lardan, en kötü durumda Apple'ı ararım, derim ki ya kardeşim bu benim, sahibi benim bu şey. Ona göre ben yani öyle düşünüyorum.
Şimdi Apple'larda şöyle bir şey var. Sizin üzerinize kayıtlı laptopunuz, MacBook'unuz, telefonunuz hepsi birbiriyle bağlantılı hale getiriyorsunuz. Onun da bir cloud sistemi var, bulut sistemi var. Ve Notes dediği Ali'nin şey bütün cep telefonlarında kaç tane o hesaba kayıtlı telefon varsa hepsinde gözüküyor. Ve aynı zamanda Gmail ile birlikte bağlantılıdır bunlar. Calendar dediğiniz bölüme girerseniz takvim bölümüne orada size soruyor hangisini istiyorsunuz, ev, ofis, Gmail takvimi mi? Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için notlarda yazdıkların 40 tane yere kaydediliyor. Dolayısıyla bir yerden sızıntı ihtimali her zaman olur. Sadece hatırlatmış olayım. Yani Apple deyip de şey yapmamak lazım. Çünkü bahsettiğin sistemde Apple'ın kendi serverında bulunması dışında sen cloud sistemi üstünden bütün telefon ve diğer MacBook'un dahil hepsine yayıyorsun o uygulamanın içindeki yazını. Dolayısıyla her yerden esasında görünebilme riski taşıyor. Şeye dönmek istiyorum sadece tamamlamak için Yandex meselesi. Çünkü ben Yandex'i daha önemli görüyorum.
Yandex'te, var mı bu arada Yandex mailiniz?
Benim var. Yandex'te, Yandex'te esas sızıntı içeriden. Yani Rusların...
fazla şey yetki verilen bir kişiden kaynaklı.
3 kişi zaten topu topu 3 kişiye yetki vermişler. Onlardan Allah Allah. Bir tanesi. Tabii. Yani hani filmi olur bunun. Filmi çevrilebilir. O kadar güzel bir şey. İçeriden sızıntı. Yani
Yandex'in Yandex versiyonu.
Bravo. Şimdi tabii şimdi Snowden burada Yandex versiyonu olarak, bunun yaptığı ahlaksızlık. Bunun yaptığı
olarak,
para için.
Tam olarak ne oluyor burada? Onu bir açıklayabilir misiniz?
Tabii. Para şimdi için Yandex'in
4900 e-mail'i şifresini veriyor.
Bir kişi çalışan para karşılığında 3900 kişi mi demiştin?
4900 küsur mailin şifresini veriyor.
Bu mail söylenen mi peki?
Rica ederim söylenen. Yani 4900.
Ya, Rusya bir şey söylüyorsa 3'le çarp.
Ve
ya, o kim? Ya kimlerin
ve burada manuel 3 tane kişiye bu yetki tanınmış. ve dolayısıyla bu kişi satmış bunları. Düşünsene senin paran var, torpille, rüşvetle gidip çok zenginsin, bir sürü rakiplerinin e-mail adreslerini, çünkü hepsi Yandex kullanıyor onların, gidip onların e-maillerine olduğu gibi giriyorsun. Oradaki tamamen filmlerdeki gibi tam bir hırsızlık olayı, tam bir şey olayı ve Yandex bu konuyla ilgili özür diledi. Ve burada insana bağımlılık konusuna dönelim. Bu konuda benim dikkatimi çeken o oldu. Hep eleştiriyoruz değil mi yapay zeka meselesini? Hep eleştiriyoruz algoritma meselesini. Kaç defa Clubhouse'da bile ben girdiğimde denk gelmiştim. Hep bu yapay zeka eleştiriliyor. Nasıl bu yapay zeka bize hep aynı şeyleri sunuyor. Twitter'da hep önümüze aynı şeyleri çıkarıyor. Bizi güdülüyorlar. Bizi yönlendiriyor. Esasında senin ilgine göre önüne onu çıkarıyor yapay zeka. Seni güdülemiyor. Sen olsun. Sen belki bunu kabullenmek sana zor geliyor. Yani sana sunduğu şeyler esasında senin ilgilendiğin şeyler.
Netflix'teki o... bana hep aynı videoyu sunuyor. Tamam bir kere izledik, 10 kere mi izleyeceğiz?
Ben ona katılmıyorum.
YouTube'un yapay zekasının kötü olduğunu, yani sana yine senin sevdiğin bir şeyi ama yapay zekasının yetersiz olduğunu gösterir. Netflix bu konuda çok başarılı olmasına rağmen Netflix'te gördüğünüz, ben hep şunu söylüyorum arkadaşlarıma da, Netflix'te gördüğünüz filmler sizsiniz. Yani bu çok önemli bir şey. 4 tane hesap var benim evimde. Eşimin var, benim var, işte çocuklarımın var, kızımın var. Her birimizin karakterini ortaya koyan, hangisinin ne olduğunu, filmler çünkü 3 aşağı 5 yukarı buyuz yani. Uzay filmi seviyorum, bana hep uzay filmi önüme çıkarıyor. Şimdi yapay zekaların başarısı burada şu, Ali Abaday'ın söylediği, sıkıyorsa yapay zekanın yetersiz olduğunu gösteriyor. Ama onun biz olduğunu da, o gerçeği de atlamamamız gerekiyor. Yandex'teki sorun bence şu. Yandex'teki o 3 kişiye bağımlılık neden? Yani bu çok önemli bir şey.
Ver o 3 kişi de direkt bağla bitirişi.
Tabii niye o bütün herkesin maillerine girebilme yetkisi?
O 3 kişi istihbaratla alakalı 3 kişiydi Yandex'te.
Twitter'da benzer bir şey var. Twitter'da mavi tıklar hatırlarsanız hacklenmişti. Yani içeriden bir kişinin, yine Twitter'da da aynı sorun olmuş.
Büyük operasyondu yani o.
Tabii ve burada bak yine içeridendi. Yani o içeriden kişinin bilgisayarına sızıyorlar, onu kandırıyorlar.
Şu da var yani şimdi şeyi de, Rusya'da şu anki politik son dönemi, hesaplar hangi, kimlerin hacklendi, kim hackletti, kimlerin neyi gitti filan, yani o iş politik arka yapısı da tam senin dediğin gibi romanlık, filmlik bir hikaye. Çünkü bilmiyorsun o yani 5000 diyorlar da o 5000 kişi kim? Hani çünkü bu Rusların kendi maili olduğu için, çok önem verildiği için devlet çalışanları şu bu açısından da önemli. Yani orada bir sürü devlet çalışanının ailesinin şunun bunun maili var. Kimlerin maillerinin şifresi gitti? Ne yazışmalar vardı?
Insana bağlı olmak ne kadar tehlikeli olduğunu da görüyoruz. Çünkü insan hatası veya insan hırsının esiri olabiliyor ve koca şirket bir anlamda, Rus şirketi olabilir, Amerikan şirketi olabilir, o şahsın hatasına bağımlı. Yapay zekaların işte burada bir avantajı, yine teknolojinin ve yapay zekanın, ben öyle görüyorum en azından, avantajı öne çıkıyor. Ne kadar çok yapay zeka ve algoritmalar, yani yazılımlar, ne kadar kaliteli yazılım yapılırsa, ne kadar başarılı yazılım yapılırsa, insan hatasının, çünkü insanlar neticede hata yapabiliyor, hırs gösterebiliyor, parayla işte şifreleri satabilir, her şey olabilir. Dolayısıyla yapay zekaların ne kadar teknolojide kullanımı artarsa hata payları da o kadar düşüyor. Siz Elon Musk'ın roketinin elle, kumandayla takla attırılıp tekrar düz indirilebileceğine inanıyor musunuz yani?
Ben ya ama şu açıdan katılmıyorum. Her noktada yapay zeka olmasını, çünkü nükleer silahlar konusunda yapay zekaya bıraksan yanlış bir anlaşılmada ya da işte fırlat dediğinde fırlatır, ama işte insan olduğu zaman hikayeler çıkıyor ya, dünya savaşını önledi. Yani ben füzeyi atamam, emir geliyor, at atmıyor ve sonra ya yanlışmış, aman sakın atma, zaten bassa geri dönüş yok.
Hani sevgili Abadan, konuda... yazılımcı olarak tersten kurguladın. Füzeyi atma üzerine yazılım yaptın. Tam tersine nükleer füzeyi atmama üzerine bir yazılım yapsaydın, yapay zekayı ona kurgulasaydın, insanların hatalarını algılayacak ve işte o nükleer füzenin hacklenmesine karşı orada o yapay zeka korumayı sağlayacak.
Bununla ilgili ben bir yazı hazırladım. Bunu araştırdım ve bunun üzerine yazı yazdım. Futbol topu bisküvi diye. Şimdi Amerikan başkanının yanında sürekli gezen biri var ve onun elinde bir çanta var. O çanta içinde nükleer kodların bulunduğu bir çanta. Başkana da bir şifre veriliyor. O yemin ettiğinin hemen arkasında. Hatta işte Biden yemin ederken de asker oradaydı. Ve o verilen şifre o çantanın içini aktive ediyor ve işte düğmeye basıldığında o nükleer silah ateşleniyor. Hatta Clinton 6 ay kaybetmiş o şeyleri, şifreleri 6 ay bulamamış. 6 ay sonunda falan çıkmış. Öyle çok esprili hikayeleri var. Amerikan başkanlarının bu futbol denilen çantayla işte bisküvi şifrelerle başlarından geçen. Çünkü Rusya'nın bir nükleer füze fırlatması ihtimalinde başkanın bunu öğrenip biz de karşılık veriyoruz demesi için gereken 5 dakikalık bir süre. 5 dakikadan fazla geç kalırsa ateşleniyor ve füzeler ülkeyi vuruyor. Yani onun uzaydan saptanması filan hikayesi. O yüzden bazı noktalarda hani emir komuta zinciri içinde biri füzeyi atlayabiliyor. Hani böyle bir şey gibi isyankar bir ulan biz önden vuralım o ona evet diyemez. Biz hani soğuk savaşta olmuş bu. Hani şeyi engelleyemezsin sen o bir adamın kafasını kırıp füzeyi atın. Şu an bize füze geliyor dediğinde bu doğru mu yanlış mı 5 dakikan var. O noktada emiri verdi füzeye bas dediği kişinin hayır bunu yapamam demesi önemli. Çünkü yapay zeka olursa emiri aldım ve uygulayacağım hikayesi var.
Yapay zeka arabalarda trafik kazalarını önleme üzerine yazılır ve uygulanır ve kullanılır. Kaza yapmak için değil. Yapay ama zeka günümüzde mesela trafik kazalarını otomatik yapay zeka kullanan arabaların kaza neredeyse yüzde olarak insanın çok çok %99 daha başarılı olduğu görüldü. İnsan çünkü hata yapıyor.
Önünde kamyona çarpacaksın. Kaçışının tek noktası insanların olduğu otobüs durağı. Ne yapacak? Zaten bu esas hikaye o yapay zeka arabalarda. Diyorlar ki insanlara araba kaza yapacak, kaçabileceği tek yer insanların olduğu otobüs durağı. Ne yapsın? Kaza yaparsa ölecek sürücü. Diyor ki otobüs durağına gitsin. Sen otobüs durağında bekleyen birisin ama. O zaman sürücü ölsün. Yani burada bir dilemmaya giriyor mesela yapay zeka.
İnsan faktörü her bir birey farklı ve dolayısıyla bu tür trafik kazalarında senin söylediğin dahil yapay zekalara bilimsel olarak hangisinin yapması gerektiği algoritma olarak yazılıyor ve ona göre hesaplıyor ve minimum hatayla yapıyor. İnsan elindeki faktör bu Yandex'te işte şifrelerin ele geçirilmesi. Sen nükleer bomba örneği verdin. Bir sürü mesela F-16 Türkiye'nin kullandığı savaş uçakları. Bugün Yunanistan'ın aldığı Rafale dediğimiz savaş uçakları, Fransız savaş uçakları veya Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın ürettiği savaş uçakları. İnsan faktörünün geldiği yerde hata payının daha yüksek olduğu görüldüğü için hep yapay zeka kullanımına gitti. Bu normal yolcu uçakları dahildir. Çünkü kaza oranı yapay zekaya döndükçe azaldı. Çünkü risk oranını da minimize etme üzerine kurgulu kazayı yapmama üzerine kurgulu yapay zeka. Yandex'te benim gördüğüm şahıs üzerine mesela o 3 kişinin elinde bütün herkesin girip okuyabilme yetkisi neden var? Neden ya böyle
aynısı bir... Aynısı Facebook'ta vardı eskiden bu büyük dava.
Şimdi yok Facebook'ta. Ama. Şimdi yok.
Şimdi yok. Çünkü Facebook'ta aynısını yaşadı.
Bir düşünebiliyor musunuz?
Ya herkesin bu, mesajını okuyabiliyor.
Bu mesele çok önemli bir mesele. Yani Yandex'te demek ki bir ekip var. 3 kişi bu istihbarat falan değil ha. Resmi maaş alıyor bu iş için. Onun yetkisi var maillerin içerisine girip görebilmeyi. Böyle bir şey olma. Yani baştan yanlış bir... Bu şunu ortaya koyuyor. Yandex'in yapay zekasının ve oradaki ekibin teknolojik anlamda algoritmasının yazılımlarının yetersiz olduğunu Yandex'in gösteriyor.
Bu Facebook örneğini hiç takip etmediğini.
Tabii. Ve Facebook'tan sen örnek verdin. Devam edelim. Bugün karar alıyor bir sürü şirket, teknoloji şirketi diyor ki bu koronanın getirdiği bir koronavirüsün getirdiği bir şey oldu. Herkes bizim gibi evden çalışsına dönmeye başladı değil mi arkadaşlar? Google dahil ofisler kapanıyor. Size bir soru. her biri bir server'a bağlanmıyor mu? Biz haber sitesine haber koyarken bir server'a bağlanıp koymuyor muyuz? Herkeste bir şifre neticede var değil mi? Ama yetki sınırlandırması konuyor. Nedir? Senin o uygulamayla, sana verilen şifreyle girebildiğin bir yer var. O yetkin belirli bir yerde. Yandex'teki sınırsız yetki vermek, yani şifreyle içine girip mailleri alabilmek, bu senin belki dediğin o Rusya'daki şu anki durum üzerinden kurgulanıp gelinen vahim durumu gösteriyor olabilir. Çin'i çok eleştiririz bir sürü konuda. Bu konuda Çin dünyada en fazla nüfusa sahip olan devlet. Oturup bir Çan Çinço oturup bilgisayar başında o kadar kişi takip edemediği için hep yapay zeka üzerine Çin bu noktada çok ciddi ilerledi. Yapay zeka ile her şeyi yapıyor ve belki de yapay zeka Çin'deki bir şahsın yapabileceği büyük bir zulmün, ben bunu ciddi söylüyorum, azalmasında bile dediğim anlamda yapılırsa uygulamalar. Yani hocam, kaza şimdi, yapmama.
Şimdiki yapay zekayı ben sana söyleyeyim.
Kaza yapmama. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Aynı uygulamayı siz öldürme üzerine yaparsanız, yani bir arabaya yapay zeka üretip adam gördüğünü vur, bilgisayar oyunları var öyle. Öyle bir Netflix'te, algoritma yaparsanız gider herkesi öldürür.
Netflix'te Rus dizisi vardı bununla alakalı, biliyor musunuz? İzlediniz mi?
Ben de çıkmadım.
Hayır, izlemedim.
Hocam ben çok iyiydi. İsmini bulursam paylaşacağım. Muhteşemdi yani.
Programı bitirelim artık yavaş yavaş. Evet. Son soru soracağım ikinize de. Mesela Tesla, işte en bu yapay zeka kendi kendine giden arabanın en büyüğünü. Evet. Şimdi Tesla hepimiz alıp denemek istiyoruz. Fakat Tesla'nın bir şeyinde programında dediğim paradoksta otobüs durağıyla sürücünün öleceği kazada sürücünün ölmesi üzerine yapay zekaya komut yazıldığını bilirsen Tesla alır mısın?
Şimdi şöyle söyleyeyim, ben cevap vereyim ilk. Benim normalde çok arabaya ilgi, yani teknoloji bütün ürünlere hemen hemen ilgim var ama hep böyle alıp incelemek istiyorum ya da kullanıcısı olmak istiyorum. Ama arabaya hiç hayatım boyunca olmadı. İlk defa bir arabaya böyle bir ilgim oldu sırf kullanmak için. O da işte teknolojiyle çok iç içe olduğu için galiba, biraz da böyle işte ekranının olması, işte kendi kendine gidiyor biliyor, otomatik pilot olayı falan. O da Tesla. Ama senin dediğin detayı bugüne kadar hiç düşünmedim bile ben. Yani öyle bir şey varsa o da ilginç yani. Hani başkalarının hayatını tehlikeye atan bir araç, yapay zeka ile donatılmış bir araç ne kadar biraz vicdan yapabilir mesela insanlarda. Öyle geldi bana şimdi.
Senin ölmene sebep verecek bir yazılım varsa otomatik almıyorsun. Evet. Otomatik, çünkü diyorsun ki kaza yaptığında yani yan tarafta insanlar var. Hani sürücü otomatik mantık o satış şeyini düşürüyor.
Ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda Türkler genelde şöyle bir şey var. Hep araba kullanan kişi yan koltuğa oturduğu zaman, sürücünün yanındaki koltuğa oturduğu zaman oğluna verdi diyelim arabayı. Hep müdahalede bulunuyor. Hep bir güvensiz hissediyor kendisini. Frene bas oğlum, dikkat et oğlum. Veya kızına, karısına veriyor, eşine veriyor. Dikkat et. Devamlı araba kullanan kişiler daha henüz yan koltuğa geçtiği anda eşine, oğluna, çocuğuna güvenemeyen insanların yapay zekayla yönetilen bir araca güvenebilmesine pek ihtimal vermiyorum. Kalp krizi geçirir. Arabada gider direksiyona müdahale eder. O kendi kaza yapar.
Benim babam,
bir gerçeği söyleyeceğim. Allah'tan bu insanlar, yani bu bizi dinleyenler de belki babalarından şundan bundan biliyorlardır. Uçağa hepsi biniyor ama Allah'tan hiçbiri pilotları görmüyor. Çünkü pilotları görselerdi, pilotların o uçağı indirmediğini, pilotların o uçağı kaldırmadığını, pilotların uçak uçarken otomatik pilota bağladıklarını, bunları görselerdi belki uçak içerisinde isyan çıkarırlardı. Yani olaylar olabilirdi. Dolayısıyla
o kadar uygulama da acımasız olma canım. İnişte pilotun ustalığı şeyde fark ediyor. Hani o bir şey vardı. Tangur tungur diye iner, bir de böyle diye iner böyle. Onun ayarını kendisi yapıyor işte abi.
Pilotun kendisine şey bırakılır. Teknoloji şöyle bir şey, her uçakta bu yok. Uçakların fiyatlarına göre değişiyor otomatik pilot uygulamaları. Fakat belirli pistlerde, belirli yerlerde %90 pilotun kendisi eğer istemiyorsa ya otomatik olarak inebiliyor. Bu çok büyük bir kolaylık. Gerçekten büyük bir fayda o uzun
uçuşlarda. Ama şey, hava durumuna ve rüzgara.
Tabii canım, rüzgara ve şartlarına göre.
Hepsi. Yani belli rüzgar durumlarında otomatik pilotla hiç kimse indiremez.
Bu gemiler için de geçerli, denizaltılar için de geçerli. Bugün öyle bir teknoloji var ki bizim şu konuştuğumuz şeyler. Yani artık hani yazılımcılar bizi dinliyor. Tabii Türkçe bilen yazılımcı, şu an ben bunu böyle bir yazılım yaptığına inanmıyorum ama her halükarda şöyle bir şey var. İnanılmaz gelişti bu konuda. Arabalarda da şu an Çin'de bir sürü yerde Tesla örneğindeki gibi. Fakat Ali Abaday'ın sorduğu soruda bir oyun var. Abaday sürücünün öleceği üzerine bildiğin anda diye bir kurgu yapıyor. Totalde hani öleceğini biliyorsun ama yaşıyorsun. Yani neticede bir gün öleceksin. Dolayısıyla o tür bir pozisyonda en az hasar neredeyse yapay zeka onu hesaplıyor. İnsan ise öyle hesaplayamayabilir, yanlış harekette bulunabilir. Yapay zekanın bu anlamda faydası daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye'de veya araba kullananların yan tarafa geçtiğinden paniklediği toplumlarda daha henüz yapay zekaya o güven yok çünkü. Dolayısıyla bu tür bir soruya bile gerek yok. Daha en baştan o tür bir araba yerine ben kendim şeyi tercih edeyim diyenler olacaktır. Hatta bu GPRS dediğimiz artık çok basit bir şeye geldi. Her cep telefonunda var. Ben kaç kere şahit oldum Yunanistan'da bile. Yolu söylüyor, tamam mı, GPRS? Şoför adam. Hayır diyor, ya bu yoldan ben daha iyi biliyorum diyor. Beni diyor uzun götürüyor diyor GPRS. Bu yolu diyor yanlış gösteriyor. Dolayısıyla Yunanistan gibi teknolojinin az olduğu ülkelerde sürücü kendisine daha çok güveniyor. Yapay zekaya güvenmiyor. Hatta otomatik vitesi sevmeyenler var. Ben arabayı hissetmek zorundayım, o vitesleri, debriyaja basmayı diyenler bile var. Elektronik arabalar, motor sesinin duyamadığınız, motor sesi yok. Gaza bastığınız zaman o sesleri duyamadığınız bir dünyaya doğru ilerliyoruz komple. O tür durumlarda da bu robot, yarı robot, yani insana da yetki veren ama uzun yolda veya trafikte herkes birden yapay zekalı araçların kullandığı bir sürece doğru gidiyoruz. Kaçma yolu olmayacak Abaday.
Deneyiminiz oldu mu bu arada hiç elektronik araba?
Ben denemedim.
Ben denemedim ama şöyle bir şey var. Mesela Tesla bir kere bir kaza yaptı. Bir kamyonu sollamaya çalışırken otomatik kullanımda tampondan yansıyan güneş ışığını fark edemediği için çarptı ve sürücü öldü. Sonra hata kimindi ve bundan dolayı kim hapiste yatmalı gibi bir şey oldu. Yazılımcıda mı suç? Üreticide mi? Kim ödeyecek ve kim hani bunun suçu? Hani tabii, mesela tabii, tartışıldı. Yani bu, ben yapay zekaya karşı değilim. Ama belli olaylarda yapay zeka yerine insan faktörünün olmasının insan hayatı, diğer insanların hayatı için önemli olduğunu düşünüyorum.
Tabii,
yapay
tabii,
zeka olmasını düşünüyorum.
İnsanın... Ama Volvo tırlarda biliyorsun otomatik fren sistemi geliştirdiler. Yani belirli bir metreye insan uyuyorsa şoför, koca tır videoları var YouTube'da Volvo'nun. Öyle bir duruyor ki o mesafeyi fark ediyor ve hemen yapay zeka devreye giriyor ve fren sistemi geliştirmiş.
İnsanla ilgili, diğer insanların hayatıyla ilgili verilecek karar da yapay zekaya değil insana bırakılmasının her zaman daha önemli olduğunu, daha bir insanların güvenli açısının iyi olduğunu düşünüyorum. Yani yapay zeka olmasını demiyorum. Yapay zeka olsun, Şahinat'ta gibi fren örneği ya da işte arabayı mesela garajdan çıkarıp öne getirme veya uzun yolda kullan falan, bunlar ölümleri, hataları azaltır. Ama kritik noktalarda, kritik hikayelerde diğer insanların hayatının söz konusu olduğu noktalarda İnsanın vereceği kararın yapay zekadan daha önemli ve daha doğruluğunun yüksek olduğuna inanıyorum. Yani yapay zeka diğer insanların hayatında da bir oradaki yazılım gibi bakıyor. O insanın hayatının değerini diğer insanın verebileceği gibi görmüyor. Yani benim söylediğim bu. Yoksa hatta DARPA, sen kitabı aldın bizim programdan sonra, geçen de şeyi açıkladı. Dünyayı dolaşan kendi kendine giden denizaltı başarıyla sonuçlanmış. Bütün dünyayı dolaşmış bir denizaltı, içinde tek bir insan yok. Hani bunlar tamam önemli şeyler.
Çalışılıyor.
Evet, ama o bir torpido fırlatacaksa ve o torpidoyu fırlatırken işte önünde işte bir şey görev üzerine işte şu gemiyi bombala. Geminin önünde de işte bir tane tekne var. Orada gemiyle alakası yok. Onu da bu, onu tamam işte patlatacağım ama gemiyi de vuracağım. Bu mantık var. Öbüründe ne var? Yok ya, bu görevi iptal edelim. Burada işte siviller var filan. Hani o sivil var ya da işte burada insan var, burada diğer insanlar var hikayesi girecekse ben insanın karar vermesinden yanayım yapay zeka yerine. Bu arada Ali bugün sabahçıydı. Onun için çok zor. Üstelik 1 saat 40 dakika oluyor. Dinleyenler için de bence zor. Yavaş yavaş bunu kapatıp gelecek haftaya devam edelim gibi bir şey diyeceğim.
Evet.
Bilmiyorum Evren ne der.
Sen finali de yap hocam. Öyle kapatalım programı.
Evren bir şey diyecekse son ona vereyim, ondan sonra yapayım.
Hayır hiçbir şey demeyeceğim.
Peki sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Eğer Ahval'in YouTube kanalına abone olursanız Teknofilya dışında diğer videolarda yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atarsanız seviniriz. Onun dışında sorularınız varsa yorumların kısmına yazabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Facebook ve Twitter hesabımıza abone olursanız haberleri engelsiz okursunuz. Cep telefonunuz ve tabletinizde hangi marka ve model olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde yine haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.